akşamlar sayın seyircilerimiz. Tekrar yeni bir programda birlikteyiz. Bu akşam konuğum Milli Değerleri Koruma Vakfı Başkanı Sayın Tarkan Yavaş. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
İnşallah. Bu akşam Hazreti İsa'dan biraz bahsedelim istiyoruz.
İnşallah.
Yine iman hakikatleri, Darwinizm ve ahir zamanla ilgili diğer konulara da değiniriz inşallah. Hazreti İsa bilindiği gibi bütün dinlerde yeniden dünyaya nuzulü bekleniyor. Musevilikte de, Hristiyanlıkta da, ahir zamanda Musevilikte geçen Mesih, Mehdi. Ama Hristiyanlıkta tekrardan nuzulü bekleniyor. İslam'da da mevzul miktarda hadis-i şerif Hazreti İsa'nın nuzulünü açıkça bize aktarıyor. Ve Kur'an'da da Hazreti İsa'nın ölmediği, göğe alındığı ve kendisinin kıyamet alameti olarak yeniden yeryüzüne Cenab-ı Allah tarafından nuzul ettirileceği Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle de işaretlerle sabit.
Evet, çok açık bir şekilde Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın ölmediğini, öldürülmediğini ve kendi katına Allah'ın onu aldığını ve tekrar inşallah yeryüzüne geleceğini belirtmiş. Ben uygun görürseniz konuyla ilgili ayetleri okuyacağım. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük demeleri nedeniyle de oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanla uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. Nisa suresi 157. ayet. Cenab-ı Allah burada açıkça bize bildiriyor. Arapça burada kelime de katelna. Yani şöyle geçiyor. Biz Allah'ın Resulünü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük. Katelna diyorlar burada. Allah bunu örnek veriyor. Demeleri nedeniyle onlara böyle bir ceza verdik. Oysa onu öldürmediler. Yani ma katelehu.
Evet.
Açıkça Allah öldürmediklerini burada belirtmiş ve onu asmadılar. Ma salebe. Allah çok açık bir şekilde bize bildiriyor. Ama onlara benzeri gösterildi. Şubbihe. Hazreti İsa öldürülmüyor, öldüremiyorlar. Allah öldürme niyetinde olan insanlar ona ellerini uzatmadan önce onu göğe yükseltiyor. Ve onun yerine Hazreti İsa'yı, İsa'nın yerini gösteren, onu yakalatmaya vesile olan kişiyi Hazreti İsa'ya benzetiyor.
Evet.
Tabii Hazreti İsa'yı yakalamak için gelen askerler de bu kişi, Hazreti İsa ortada olmadığı için bu kişiyi ona benzetiyorlar. Gerçekten de bu kişi Hazreti İsa'ya benziyormuş. Yüz ifade olarak da benziyormuş.
Saçı, sakalı, saçı, fiziği.
Saçı, sakalı, evet. Ayrıca belki bir kovalamaç, belki bir yüzünde bir yara itme kalkma olduğu için o dönemde iyice bir benzerlik meydana getirip Allah bu kişiyi öldürüyorlar, bu kişiyi asıyorlar ve Allah Hazreti İsa'yı onların elinden göğe çekerek kurtarıyor.
Evet ve ayetin ifadeleri çok net, kesin olarak öldüremediler diyor.
Evet.
Bakın yani Allah orada özellikle vurgu yapıyor, tekrardan. Evet. Tekrardan buyuruyor. Kesin olarak öldü.
Kesin olarak öldü. Ma katelehu.
O zaman Arapçası. Hristiyanların bu şeyi o anda öldü inancı zaten yanlış.
Evet.
Evet. O
çarmıha gerilen Hazreti inancı. İsa değil. Evet. Onu yakalatmaya çalışan, onun yerine askerlere söyleyen, o dönemdeki işte Hazreti İsa'yı öldürmek isteyen kişilere söyleyen şahıs burada çarmıha evet. gerilen. Hayır. Bir sonraki ayette Nisa suresi 158. ayette ise hayır Allah onu kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah bir sonraki ayette tekrar vurguluyor. Hazreti İsa'nın ölmediği ve kendine yükselttiğini
evet.
bize belirtiyor.
Evet yani katına yükseltiyor,
evet.
kendine yükseltiyor.
Evet.
Yani göğe başka bir boyuta alıyor Hazreti İsa'yı ve ayetle de bu çok açık. Net, sabit bir halde.
Evet.
Zaten Hazreti İsa mucizatlı bir peygamber.
Evet.
Yani yaratılışı, doğuşu, evet. beşikteyken konuşması, değil mi? Körleri gören kılması, Allah'ın izniyle ölüleri diriltmesi, Allah'ın kudretiyle, Allah'ın tecellisiyle özellik taşıyan bir peygamber.
Evet.
Dolayısıyla onun yeniden göğe alınması, onun kendi o Allah'ın ona bahşettiği özel yapısına da uygun bir tecelli zaten inşallah.
İnşallah. Bir başka ayette, Ali İmran suresi 55. ayette Allah şöyle buyuruyor. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu seni ben vefat ettireceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden temizleyeceğim. Ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim.
Evet.
Bu ayette de çok açıkça Allah Hazreti İsa'yı kendine, kendi katına aldığını ve onu vefat ettirecek olan kendisi olduğunu açıkça bize beyan etmiştir, bildirmiştir. Evet. Tabii burada bir başka Allah'ın bize beyan ettiği de Hazreti İsa için kıyamete kadar insanların üstüne, inkara sapanların üstüne geçireceğim.
Evet, demesi. Bu ahir zamana işaret olan kısım.
Aynı zamanda ahir zamana Allah burada işaret etmiştir. Buradan da açıkça biz Hazreti İsa'nın ahir zamanda da görevli olduğunu çok net bir şekilde anlıyoruz.
Evet, çünkü Hazreti İsa zamanında 13 tane havarisi vardı.
Evet.
Ve bir sayısal olarak azınlıktı. Dolayısıyla inanmayanlar ve onu inkar eden kafir olanlar daha üstündüler. Ve onun göğe alınana kadar durum böyleydi. Şimdi bütün inkar edenlerin üstüne geçireceğim ifadesi, işte bu ahir zamana tekrardan onun nuzulüne ve bütün Hristiyanların ona tabi olup hepsinin birlikte Müslümanlaşarak dünyada büyük bir İslam hakimiyeti olup inkarcıların böylece de üstünde olacağını, onlardan daha üstün olacağını işaret ediyor inşallah.
Evet. Bir başka ayette de Allah yine Hazreti İsa'nın kıyamet alameti olduğunu zaten açıkça bildirmiş bize. Kovmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz o kıyamet saati için bir ilimdir.
Evet.
Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. Dost doğru yol budur. Zuhruf suresi 61. ayet. Burada da bu ayetin önceki ayetlerin gelişinden burada Allah'ın şüphesiz o derken Hazreti İsa'yı kastettiği apaçık anlaşılmaktadır.
Önceki ayetlerde Hazreti İsa'dan bahsediyor. Evet. Özellikle ayetlerin gelişine baktığımızda.
Evet.
Değil mi?
Evet, Hazreti İsa'dan bahsediyor. Ve burada Hazreti İsa'yı kastederek Hazreti İsa'nın kıyamet saati için bir ilim olduğunu söylüyor. Evet. Bu ifadeyi Cenab-ı Allah hiçbir peygamber için söylemiyor. Hazreti İsa için söylüyor. Açıkça bildiriyor
evet,
bizi.
Evet, bakın okuduğunuz ayet 61. ayet Zuhruf suresinde.
Evet.
Ben tekrar belli bir kısmını okuyacağım. Çünkü onun ebced değeri var. Onu ifade edeceğim. Şeytanın Allah'a sınırım. Şüphesiz o kıyamet saati için bir ilimdir. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın. 2026 ebced değeri.
Maşallah.
Yani muazzam. Yani çok tam ayrı zamanda beklenildiği dönemi ebced vermiş.
Maşallah.
Şimdi burada şüphesiz o Hazreti İsa olduğu çok açık. Ama bunu başka türlü tefsir edenler yanılıyorlar. Çünkü o birkaç ayet evvelden bakıldığında, mesela bu 61. ayeti, mesela 57. ayet, yani ayetlerin siyak sıbakı, yani geliş ve gidişine de bakmak gerekiyor. O'dan kastın ne olduğunu daha iyi anlarız o zaman. 57. ayette Meryem oğlu İsa bir örnek olarak verilince senin kavmin hemen ondan keyifle söz edip kahkahalarla gülüyorlar diyor. Şimdi 57. ayette İsa'dan bahsediyor.
Evet.
Evet. Ve tekrar devam ediyor. 59. ayette o yalnızca bir kuldur diyor. Yani Hazreti İsa'dan bahise devam ediliyor. Tekrar 59, hemen 61'de şüphesiz o deyince Hazreti İsa oldu net ve kesin olarak anlaşılıyor ayetlerin gelişinden.
Evet.
Evet, o kıyamet saati için bir ilimdir. Allah hakikaten ayette çok açık ifade etmiş.
Evet, maşallah. Bununla birlikte Hazreti İsa'nın gelişiyle ilgili hadisler de mevcut. Sahih hadisler bunlar. Örneğin İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Fıkh-ı Ekber adlı eserinin son bölümünde şunları bildirmektedir. Deccal'in Yecüc ve Mecüc'ün çıkması, güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa'nın gökten inmesi ve diğer kıyamet alametleri sahih haberlerde aktarıldığı üzere haktır, olacaktır. Çok net bir şekilde.
Kaynak bir daha alabilir miyim?
İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin.
İmam-ı Azam Ebu Hanife.
Evet.
Tabii artık Hanefi mezhebinin kurucusu.
Evet.
Zamanın müceddidi. En güvenilir kaynaklardan biri.
Evet. Fıkh-ı Ekber adlı eserinin son bölümünde yer almakta. Ayrıca en büyük ve güvenilir hadis kaynakları kabul edilen Kütüb-i Sitte'de İmam Malik'in muvattasında İbni Hüzeyme ve İbni Hibban'ın sahihlerinde, İbni Hembel ve Tayalisi'nin müsnetlerinde Hazreti İsa ile ilgili hadisler bulunmaktadır.
Evet.
Buhari'den, Buhari Fiten 54, Ebu Hureyre'den, nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlu İsa'nın adalet sahibi olarak inmesi yakındır.
Resulullah Efendimiz'in sözü sallallahu aleyhi ve sellem.
Maşallah.
Hadis olarak aktarıyor.
Evet.
Yemin ediyor Peygamber evet. Efendimiz. Yani büyük bir şeydir yemin. Ve Cenab-ı Allah'ın ona vahyi Hazreti İsa nuzul edecek diyor inşallah.
Evet. Bir başka hadiste. Sizler 10 alameti görmedikçe hiçbir zaman kıyamet kopmaz. Biri de İsa'nın inmesi. Müslüm Kitabül Fiten 39.
Bakın bu saydığınız kaynaklar Müslüm,
evet.
Buhari ya bunlar
evet.
Kütübiste olan
kaynaklar,
hadisler. Yani
evet.
Sağlamlık derecesi %100 emin olunan hadis evet. Kaynakları yani inşallah.
Vallahi muhakkak ve muhakkak Meryem oğlu İsa inecek, hem adil bir hakem, adaletli bir hükümdar olarak inecek. Sahih-i Müslim, bir Şerh-i Nevivi, cilt 2, sayfa 192. Ebu Davud'dan bir başka hadis. Onunla İsa ile benim aramda hiçbir peygamber yoktur. O şüphesiz inecektir. Onu gördüğünüz zaman tanıyın. O orta boylu, beyaza çalar kırmızı renktedir. Sarıya boyalı iki elbise içinde olacak. Yağmur yağmasa da saçından su damlayacaktır. İnsanlarla İslam için savaşacaktır. Deccali öldürecek, sonra yeryüzünde tam 40 sene kalacak. Sonra ölecek ve namazını Müslümanlar kılacaktır. Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi. Büyük hadis külliyatı. Rudani 5. cilt sayfa 380.
Evet. Sahih hadisler de Hazreti İsa'nın nuzulünün kesin olduğu.
Kesin ve net bir şekilde belirtiliyor. Evet. Evet.
Yani ehli sünnette bu inanç tam yerleşmiş Müslümanların beklediği
evet.
Bir nuzul olacak Hazreti İsa'nın evet. Cismani vücuduyla birlikte şahsının gelmesi inşallah.
Evet. Hiçbir şüphe götürmeden bütün Müslümanlar Hazreti İsa'nın nüzulünü bekliyorlar.
Evet. Şimdi buna karşı Hazreti İsa'nın nüzulünün şahs-ı manevi gibi olacağını ifade eden, tefsir eden, kendince öyle söyleyen bazı kişiler var. Onların dayandıkları kaynaklar nelerdir bilmiyorum ama Peygamber Efendimiz'in sözleri ve sahih kaynaklar Hazreti İsa'nın cismen nuzul edeceğine dair. Bu konuda Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de bu tefsirleri en iyi, hadisleri en iyi tefsir eden, açıklayan, geçmiş yüzyılın 13. asrın müceddidi olarak Hazreti İsa'dan oldukça bahsetmiş. Çünkü Mehdiyet'ten de bahsediyor. Mehdi'nin çıkış zamanı, çıkış yeri Hicri 1400'de çıkacak, İstanbul'da çıkacak, 3 görevi olacak. Materyalizm ve Darwinizmi tam susturacak, yok edecek. İslam birliğini kuracak diyor ve üçüncü görevi olarak da Hazreti İsa ile birlikte dünya hakimiyetinden bahsediyor diyor. Hristiyanların Müslümanlaşması açık açık bunları çok uzun tarif etmiş, hadisleri tefsir etmiş Bediüzzaman Hazretleri. Hazreti İsa ile ilgili olan anlatımlarından biraz okuyalım isterseniz. Kastamonu Laikası 50. sayfada şöyle ifade etmiş Bediüzzaman. Evet. Hadis-i şerifin ifadesiyle Hazreti İsa'nın semavi nuzulü kat'i olmakla beraber Hazreti İsa'nın semavi nuzulü kat'i olmakla beraber. Bakın İsa Aleyhisselam'ın gökten inişinin kesin olacağını ifade etmiş Bediüzzaman. Kesin olmakla birlikte. Yani bunda şüphe yok. Yani bir şahsı manevi değil. Yani dünya üstünde İsevilik ruhu veya Hristiyanlığın bir ruhunun böyle kendi kendine bir tecelli, böyle bir şey söz konusu değil. Hazreti İsa'nın gökten nuzulü inişi kesin olmakla birlikte.
Evet.
Bunu hadisler de kesinlik derecesinde söylüyor. Ayetlerin de işaretleri var. Ve Bediüzzaman da aynı doğrultuda söylüyor.
Evet.
Dolayısıyla şahs-ı manevi gibi bir husus söz konusu değil.
Evet, biraz önceki hadislerde de zaten Hazreti İsa tarif ediliyor.
Yani
fizik olarak, cismi olarak çok ince detaylara kadar evet. tarif ediliyor. Yani bir şahıs olarak geleceği bu hadislerden de anlıyoruz çok evet. net bir şekilde.
Evet. Şöyle diyor Bediüzzaman, hali hazır Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak. Yani Hazreti İsa geldiğinde Hristiyanlık Hazreti İsa'nın gelişine ve Müslümanlığa karşı bir saflaşma gözükecek. Yani batıl olan, hurafe olan inançları da bakın hurafattan ve tahrifattan. Tahrifat yani üçleme. Onların şirk içinde oldukları bir konu. Allah'ın oğlu diyorlar haşa. Sayın Adnan Oktar'ın kitabı var. Hazreti İsa Allah'ın oğlu değildir. Allah'ın peygamberidir isimli. O kitabı da kaynak olarak gösterebiliriz. Oradan da okuyabilirler. Hurafelerden ve tahrifattan. Yani bozulmalardan ve şeylerden, hurafelerden sıyrılacak Hristiyanlık dini. Saflaşacak, tasafi edecek. Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'e inkılap edecektir. Hristiyanlık bir şekilde İslamiyet'e dönüşecektir. Ve Kur'an'a iktida ederek, Kur'an'a tabi olarak o İsevilik, şahs-ı manevisi tabi ve İslamiyet metbu makamında olacak. Yani İslam'a tabi olacak. Hristiyanlık İslam'a tabi olacak. Bunu kim yapacak? Hazreti İsa, o din hak, Hristiyanlık, İslamiyet'e dönüşmek kabiliyetindeyken diyor Üstad, o sırada şahs-ı İsa aleyhisselam o dini hak cereyanın başına geçeceğini diyor. Bakın Bediüzzaman diyor ki, birleşme neticesinde, yani Hristiyanlıkla Müslümanlık birleşme durumundayken, dinsizlik akımına karşı galebe edip dağıtacak, yani İki din birleşince, şimdi iki din ayrı ayrı iken son 150 yıldır materyalizmin ve darwinizmin bir üstünlüğü söz konusuydu. Ama Hristiyanlıkla Müslümanlık, inşallah Mehdi ile Müslümanlık zaten iyice gelişecek. Ve Allah'a inanç yeryüzünde çok yüksek derecede olacak. Müslümanlık güçlendikten sonra Hristiyanlık da saflaşınca, o şirk şeyinden kurtulunca, üçleme şirkinden ve hurafelerinden kurtulunca, tam o sırada Hazreti İsa'nın nuzuluyla birlikte o iki din birleştiğinde dinsizlik akımına karşı onu galip edeceği sırada tam o kabiliyetteyken, tam o istidattayken alemi semavatta yani gökyüzünde cismi beşerisiyle bulunan yani insan vücuduyla bulunan şahsı İsa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ın şahsı, kendisi, şahsı manevi değil. O dini hak cereyanın başına geçeceğini yani Allah'ın hak dini akımının başına geçeceğini bir muhbir-i sadık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kadiri külli şeyin vaadine, Allah'ın vaadine dayanarak haber vermiştir. İşte olacak olan bu. Bediüzzaman Hazretleri açıklıyor. Gökyüzünde vücuduyla bulunan İsa Aleyhisselam'ın şahsı o hak dinin başına geçecek diyor. İsa Aleyhisselam'ın şahsi vücuduyla birlikte nuzulü kesin. Ve iki din birleştiğinde o hak dinin başına geçeceği, Hristiyanlık, Hristiyanların başına geçeceği. Çünkü ikisi birleştikten sonra biliyorsunuz namaz, Hazreti İsa Mehdi'nin arkasında evet. namaz kılması hadisi var. Hatta Bediüzzaman da onu söylüyor. Şuallar 493'te evet. diyor ki Hazreti İsa Aleyhisselam gelir, Hazreti Mehdi'ye namazda iktida eder. Yani evet. tabi olur diyor.
O hadisi okuyayım
isterseniz. Tabii çok iyi olur.
İmamları salih bir insan olan Mehdi olduğu halde Beytül Makdis'e sığınırlar. Orada imamları kendilerine sabah namazını kıldırmak için öne geçtiği bir sırada bir de bakarlar ki Meryem oğlu İsa sabah vaktinde inmiştir. Mehdi Hazreti İsa'yı öne geçirmek için arkaya çekilir. Hazreti İsa onun omuzlarına elini koyar ve ona der ki geç öne namazı kıldır. Zira kâmet farz kâmet senin için getirilmiştir.
Evet.
Ebu Rafi'den rivayet edilmiştir. İmam Şerani Ölüm Kıyamet Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri Bedir Yayın Evi sayfa 495-496.
Evet. Hem namazda öne geçiriyor Hazreti İsa.
Evet.
Bu aynı zamanda Üstad diyor ki bu rivayet diyor bu hem ittifaka, iki dinin birleşmesine, beraberliğine ve hakikati Kur'aniyenin matbuiyetine ve hakimiyetine işaret eder. Yani Kur'an hakikatlerinin tabi olunan ve hakim olacağını gösterir diyor. Ve başka bir hadiste de Hazreti İsa'nın Hazreti Mehdi'nin veziri olacağı söyleniyor. Dolayısıyla dünya hakimiyeti döneminde İmam Mehdi oluyor. Evet. Ve Hazreti İsa da onun en büyük veziri olmuş oluyor inşallah.
Evet. Gene Hazreti İsa'nın şahıs olarak yapacağı faaliyetlerle ilgili gene hadisler mevcut. Gene Hazreti İsa ile ilgili adil bir imam olmasıyla ilgili olarak İsa ümmetim içinde adil bir hakem, tam adaletli bir imam, hükümdar olarak bulunur. Hristiyanların hacını kırar, domuzu öldürür, cizye vergisini kaldırır. Bütün düşmanlıklar, buğuzlaşmalar zail olur, kalkar. Yeryüzü gümüş tabak gibi olur ve Hazreti Adem zamanındaki gibi bol bitkilerini bitirir. Tabiri Camiun Beyan cilt 3 sayfa 188.
Evet.
Yani biraz önce bahsettiğiniz gibi Hazreti İsa cismen yeryüzüne iniyor. Ve cismen adil bir imam olarak yeryüzünde faaliyetlerini icra ediyor.
Evet ve bu ehli sünnette kesin olan.
Evet ehli sünnette
sağlamlık, evet.
Tartışmasız net bir bilgi.
İsa Aleyhisselam'dan bahsederken Bediüzzaman şunları da anlatıyor. Şualar sayfa 495'te. İsa Aleyhisselam'ı nuru iman ile tanıyan, Hazreti İsa Aleyhisselam'ı imanın nuruyla tanıyan ve tabi olan cemaati ruhaniyeyi mücahidin kemiyeti, yani o mücahit olan cemaatin sayısı, Deccal'in mektepçe ve askerce ve ilmi ve maddi ordularına nispeten çok az ve küçük olmasına işaret ve kinayedir diyor. Onların da sayısı az olacak. Hocamızın aktardığı gibi 1400 talebesi olacak Hazreti İsa'nın inşallah.
Evet.
Mehdi'nin 313. Mesela Mehdi'nin daha da az. Ama başka bir yerde de söylüyor. Manen bir ordu kadar kuvvetlidirler diyor. Yani belki milyona bedel. Çünkü bu mücadele dinsizlikle olan, deccaliyetle olan mücadele sonunda fikri bir mücadele. Akılla, fikirle, yazıyla, kalemle, okumakla alakalı olan bir ilmi mücadele olduğu için akıl her şeyin üstündedir. Burada sayı önemli değil. Bir akıl milyonlarca kişiye üstün gelebilir. Çünkü fikir üstündür. Fikir haktır. Gerçektir, doğrudur. O yüzden sayısal anlamda bir şey yoktur. Mühim olan onu ifade edebilme gücüdür diyor Bediüzzaman'da. Allah'ın izniyle Sayın Hocamız da hakikaten ifade gücü çok yüksek ve Kur'an'ın hakikatlerini, gerçekleri, hadislerin anlatımlarını çok vurucu, net, keskin ve güçlü bir şekilde anlatıyor. Dolayısıyla bir üstünlük meydana geliyor. Yani hem zaten doğru olan, hak olan şeyin üstünlüğü var. Hem de bunu güçlü ifade ettiğinizde bir kat daha güçlü olmuş oluyor. Burada sayıların hiçbir önemi yok. Nasıl evet. Peygamber Efendimiz çıktığında, o gerçekleri doğru anlattığında sonradan bir süre sonra bütün kıtalara yayıldı değil mi? Milyonlarca insan Müslüman oldu. Demek ki bir insan, bir akıl, bir imanlı bir kişi milyonların üstüne geçebiliyor bu anlamda.
Evet. Yine Hazreti İsa'nın özelliklerinden biraz bahsedeyim isterseniz. Yine hadislerde bildirilen özellikleri Hazreti İsa'nın öncelikle çok güzel, çok yakışıklı bir insan olması. Mesela çok göze çarpan bir özelliği. Yani insanlar arasında muazzam dikkat çekeceği, nuraniliğiyle, güzelliğiyle insanların kalplerinde çok büyük heyecan ve huzur yaratacağı inşallah aşikar. Allah hepimizi onu görmeyi nasip etsin. Gri gözlüdür olacak Hazreti İsa. Keskin bakışlı, hafif çilleri olacak.
Maşallah.
Altın rengine bakan kestane rengi saçlı, sakalı da aynı renkte. Saçları saçını taramış ve sanki saçından su damlıyor gibi ıslak görünümde olacak.
Yani böyle ışık saçıyor adeta. Yani nur öylesine çökmüş, evet, ki yani saçı ıslak olmamasına rağmen ıslak demek, yani ışık gibi parlıyor demek, yani o derece nurlu İnşallah. Olduğu anlaşılıyor. Yani hocamız diyor, ben hani 1 milyon kişi evet. olsa hemen arasından tanırım evet. diyor. Hakikaten yani imanın nuruyla tanınacağı için evet. güçlü imana sahip Müslümanlar, müminler ve inşallah o zamanki İseviler tanıyacaktır kendisini inşallah.
İnşallah. Bakımlı, hafif dalgalı saçları, kulak memesini kapatmakla beraber yanlardan omuzlara inmeyen fakat enseden iki kürek kemiği arasında değer vaziyette aşağı sarkık şeklinde. Saçlarının kulaklarına kadar olan bölümü düz, aşağı kısmı dalgalı. Çok maşallah, çok detay tarif var.
Evet.
Allah peygamberimiz çok detaylı bir şekilde tarif etmiş.
Evet.
Şahsen Hazreti İsa'nın dünyaya nüzul edeceğini. Uzuna yakın orta boylu olacak Hazreti İsa. Geniş omuzlu, ince belli, yüzü dupduru ve pırıl pırıl. Sanki hamamdan yeni çıkmışçasına al çehreli
maşallah.
Olacak. Yüzü hem ağırbaşlı hem canlı. Ağzı, burnu kusursuz güzellikte. Alnı düzgün ve temiz olacak. Sık sakallı olacak Hazreti İsa. Küçük ve güzel burunlu. Gözleri ateş gibi parlak. Yüzü kırmızıya çalan beyaz renkte, ayakları ve elleri temiz ve parlak, görünüşü kibar ve hoş. Atletik yapılı, kibar ve uzun parmaklı, mükemmel şekilli elleri olacak. Çevik ve güçlü olacak Hazreti İsa. Ona bakanlar doyamayacak, dikkatlerini de ondan çeviremeyecek.
Hay maşallah. Maşallah. Mübarek yani. Anlatımı bile
heyecanlandırıyor.
Yani görsek ne kadar mutlu oluruz yani, böyle sevinçten evet. coşarız.
Hocamız dünya insan görecek, güzel insan görecek.
Evet, inşallah. Değişti
mi? Gerçekten i̇nşallah. insan şimdiden onu hissediyor. İnşallah Allah nasip eder.
Tabii kendisi nuzul ettiğinde hocamızın ifadelerinden aktarıyorum. Kendisi de kendisini bilmeyecek. Bediüzzaman evet. da aynı şeyi söylüyor. Çünkü hafızası olmayacak. İmtihanın sırrı evet. gereği. Eskiyi hatırlamayacak. Tabii babasız da yaratıldığı için geçmişi de bilinmeyecek.
Evet.
Annesi de olmayacak. Yani ailesi yok. Kendisi de kendi başına kendisini bilmeyecek. Üstad da öyle diyor. Mesela diyor ki Hazreti İsa, hatta Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nuzulü dahi, inişi de kendisi İsa Aleyhisselam olduğu nur-i imanın dikkatiyle bilinir. Herkes bilemez. Önce kendisinin İsa olduğunu kendisi de bilmeyecek. Etrafında yavaş yavaş imanın nuruyla talebeleri ve gerçekten Mehdi ve talebeleri de yani o zaman inşallah onu tanırlar. Kendi talebeleri de önce ilk başta sadece yakın çevresinde imanlı şahıslar onu tanıyabilecek. Çünkü bir süre Hazreti Mehdi gibi gizli uzun bir süre faaliyeti olacak. Dünya siyasetini yönlendirecek. Ondan sonra kendisinin olduğu Hazreti Hristiyanlar o zaman o faaliyetlerden sonra galibiyetiyle ve cismiyle tanındıktan sonra o zaman herkes tarafından tanınır hale gelecek inşallah.
Bütün dünya görecek inşallah,
inşallah
Hazreti İsa'yı.
İnşallah.
Yine Hazreti İsa döneminde meydana gelecek güzellikleri anlatan hadisler var. Kap su ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. Suite Ed-Durul Mensur, cilt 2, 241. Düşmanlıkların bitmesi. Zehirli haşerat ve hayvanlardan zehri bertaraf edecek. Çocuklar yılan ve akreplerle oynaşacak. Onların çocuklara bir zararı dokunmayacak. Kurt koyununa otlayacak da koyuna bir zararı dokunmayacak. Yeryüzü sulh ve selametle dolacak. Mücadele ve dövüşmek, harp ve saldırılar ortadan kalkacak. Yeryüzü nebatatını aynı Adem zamanında olduğu gibi bitirecek. Bir salkım üzümle bir güru insan doyacak. Atlar serbest bırakılacak, öküzlere lüzum görülmeyecek. Çünkü yeryüzü kendi kendine ekilecek. Kıyamet alametleri sayfa 242-243.
Evet, maşallah. Tabii Hazreti İsa nuzul ettiğinde Hazreti Mehdi Allah'ın izniyle görevine başlayalı çok uzun bir zaman olmuş oluyor. Evet. Hocamız da izah etti. 40 yıllık bir iman çalışması var. İman hizmeti. Evet. Bu çok önemli yani. 40 yıl zaten şeye de geçmiştir. Yani 40 yıllık bir şey denir. Hep böyle 40 yıl bir şeydir. Hakikaten çok evet. Yoğun.
Kur'an'da da.
Çok yeteri bahsediyor. Bir zaman olduğu. Evet. Hani tatminkar bir zaman olduğunu ifade eden 40 yıllık hatır evet. Denir mesela. Yani evet. Bu 40 yıllık iman hizmeti hakikaten dünyada ve İslam dünyasında özellikle çok büyük bir gelişmeye neden olacak. Evet. Mesela önceleri Allah'a iman insanlar arasında oranı az iken Mehdi zamanında bu %100'lere yakın bir orana gelecek inşallah. Çünkü 40 yıl az bir zaman değil ve sürekli Allah'ın varlığını anlatan, onun delillerini ortaya koyan, güçlü bir şekilde ifade eden ki çünkü tam susturacak diyor Bediüzzaman. İsterseniz o vazifelerinden de okuyalım biraz.
Mehdi'nin bu görevi evet. Tabii en önemli görevi olmuş oluyor. Birçok insanın görevi, evet. imanın oluşması, iman esaslarının anlatılması ve evet. insanların imanının güçlenmesi. Belki birçok insanın tam bunu anlamamasına rağmen aslında en önemli görevi olmuş olacak Hazreti Mehdi'nin.
Evet, Bediüzzaman da öyle diyor. Aslında en önemli görevi odur diyor. İkinci, üçüncü vazifeler halkın gözünde şaşalı gözüktüğünden dolayı hep dikkat ona çekilmiştir diyor. Yani büyük İslam birliği kurulacak, dünya hakimiyeti olacak. Görkemli bir olay bu. Tabii geçmişte yaşanmadığı, üstad devrinde yaşanmadığı da belli. Çünkü İslam birliği kurulmadı. Evet. Hristiyanlıkla birleşip bütün dünya İslam hakimiyetine geçmedi. Evet. Bu önümüzde beklediğimiz şeyler ve bunlar çok şaşalı görkemli evet. olacağından insanların nazarı hep gözleri şeye buna gider diyor, dikkatleri. O nedenle iman çalışmasını kadar şey düşünmezler diyor. Fakat iman hizmeti daha önemlidir. Yani insanların evet. imana kavuşması her şeyin üstünde.
Cenab-ı Allah da böyle uzun dönemlerde ciddi çalışmalar, gayretler göstererek başına her türlü zorluk, sıkıntı, saldırı gelmesine rağmen yapılan imani görevi güzel görüyor ve bunu Allah övüyor. Kur'an'da da birçok yerinde evet. mealen yer alıyor.
O yüzden mesela siyaset, diyanet ve saltanat aleminde vazifeleri vardır diyor Bediüzzaman Hazreti Mehdi için ama siyasete girmeyecek de diyor. Çünkü evet. Bir izahında avamın, halkın diyor akılları ifal, çabuk ifal olduğundan yani evet. çabuk çelinebileceğinden ve çabuk bir anda düşüncesi değişebileceğinden dolayı Hazreti Mehdi 40 yıl iman hizmetinde devam ediyor ve hiç siyasete girmiyor. Yani bu temiz, güzel vazifeyi, ihlaslı, evet. samimi vazifeyi halkın yanlış anlayabileceği bir yönde hiç kullanmıyor. Yani dini siyasete alet etmediği hani tabir derler evet. ya, yani böyle bir ifham uyanmaması için ve gerek de olmadığı için ve her şeyin üstünde bir önemli evet. derecede iman vazifesi olduğu için siyasete girmiyor o yüzden. Evet. Birinci vazifesinden bahsediyor Bediüzzaman Hazreti Mehdi'nin. Vazifesi birincisi fen ve felsefenin tasallutuyla ve maddiyun ve tabiyun taunu beşer içine intiçar etmesiyle. İşte bilimin saldırısıyla ve maddiyun yani materyalizm ve tabiyun yani tabiatçılık yani Darwinizm evet. hastalığı. İnsanlığın içine yayılmasıyla diyor üstad. Hakikaten de önemli bir teşhis. 150 yıldan beri bu hastalık insanlara yayılmış durumda. Yani materyalizm, Darwinizm sadece bir ideoloji olarak değil insanların yaşam biçimine yansımış durumda. Yani karşısındakine bir hayvan gibi gören ve her şeye madde gözüyle bakan insanlar tabii ki kişisel olarak da bencil oluyorlar, düşüncesiz oluyorlar. O zaman yardımseverlik, fedakarlık azalıyor, sevgisizlik başlıyor. Teröristler de bu fikri kendilerine taban ediniyorlar. Anarşi çıkıyor, yeryüzünde bir bozgunculuk oluyor. Bunun kaynağı bu zihniyet. Yani insanlığın içine yayılmasıyla hakikaten insanlığa yayılmış durumda. Materyalizm ve Darwinizm diyor Üstad. İşte Hazreti Mehdi her şeyden evvel, yani bütün yapacağı, bütün vazifelerden, bütün şimdi her şeyden önce diyor evvel, felsefeyi ve maddiyum fikrini yani materyalizmi tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. İşte Hazreti Mehdi'nin ilk önceki ehemmiyetli 40 yıl yapacağı vazifesi bu. Yani dünyanın yaklaşık 150 yıldır içinde bulunduğu o boğulmuş materyalizme, Darwinizme boğulmuş ve insanların savaşlardan, terörlerden mutsuz hale geldiği, kayıplara uğradığı bir dönemde o felsefesi olan Darwinizmi tam susturacak diyor. Yani yarım bir şekilde değil, sonradan tekrardan canlanabilecek bir şekilde olmadığı anlaşılıyor. Evet. Mesela Üstad zamanında, Üstad bu konuya girmemiş, sadece Tabiat Risalesini yazmış. Orada doğanın bunu yapamayacağını, doğanın yapılmış bir şey olduğunu, tesadüfle bir şeyin meydana gelemeyeceğini mantıki olarak bir risale olarak birkaç sayfada izah etmiş. Ve bunun üzerine sürekli gitmemiş. Onu Mehdi'ye bırakmış. İşte hocamızın, ona bir soru gelmişti hocamıza bununla ilgili. Neden Nurcu kardeşlerden iki tanesi, röportajı ben de izliyordum. Eğer bu derece ehemmiyetliyse diye soruya başladılar ve devam ettiler. Niye Bediüzzaman o zaman üstünde durmadı Darwinizmin dediler. Hocamız da işte onu Mehdi'ye bıraktı. O nedenle üstünde durmadı dedi. Gayet veciz bir şekilde. Evet. Hakikaten o görevi Mehdi'nin yapacağını Bediüzzaman zaten işte ifade ediyor. Bunu Mehdi yapacaktır evet. diyor. Yani ben yapmayacağım diyor. Evet. Mehdi yapacaktır diyor. Dolayısıyla hakikaten ancak 60'lar, 70'ler, 80'ler o sıralar hep böyle materyalizmin büyük etkisi vardı. Ülkemizde de büyük etkisi vardı.
Bütün İslam aleminde, Suriye'de, Filistin'de,
Irak'ta,
birçok Arap ülkesinde, hepsinde o dediğiniz gibi materyalizmin, sosyalizmin etkileri vardı. Filistin'de ciddi anlamda terörist yetiştirilen yerler vardı.
Değil mi? FKÖ eskiden evet, Marksist yetiştirdi. Evet, oradan... Şu an ülkemizde yazar olup konuşma yapan birçok insanlar Marksist kökenli olduklarını kendileri ifade edenler. Filistin'de FKÖ'nün kamplarında yetiştiği gibi kendi anılarında yazıyorlar zaten, söylüyorlar, ifade ediyorlar. Marksist, sosyalist dediğiniz gibi.
Onların hepsinin kökeninde Darwinizmin onları kendi altları yani ezmesinden kaynaklanan, onları o şuurlarını kaybetmesini sağlayan bir baskısı vardı Darwinizmin ve tabii. bundan kesinlikle kurtulamıyorlardı ve işin enteresan yönü bunun da farkında değillerdi. Hatta şu an bile şu dönem bazı ara ara oluyor, bazı sorular da çıkıyor böyle röportajda. Darwinizmin ne kadar önemli olduğunu ve koskoca bir İslam alemini nasıl esir aldığını anlayamayan insanlar çıktı ara ara. Hala ara ara çıkarlar. Halbuki orada hocamızın çok net örnekleri vardır. Müslümanlar madem böyle Darwinizm etkin değildi de, baskın değildi de, hani neden esir konumuna düştüler? Neden dünyanın tabii. her yerinde Müslümanlar şehit ediliyor, zor durumlara düşüyorlar? Neden ikinci sınıf insan muamelesi görüyorlar? İşte bu sebeplerden dolayı.
Tabii ki.
Ama hocamızdan da Allah razı olsun vesile oldu Darwinizmin Türkiye'de ve dünyada yok olmasını, ezilmesini bilimsel anlamda vesile olduğu için Müslümanlar kafalarını kaldırabildiler. Müslümanlar tabii kendilerini buldular.
Şimdi gururla dolaşabiliyorlar.
Tabii ortaya çıktılar. Artık her alanda, her alanda ortaya çıkabiliyorlar. Her alanda konuşuyorlar, fikirlerini anlatıyorlar. Ve daha bir kendilerine güvenleri arttı. Bunun da yegane sebebi işte o Darwinizmin belasından hocamızın onları kurtarması, kurtarması sebebiyle oldu.
Evet. Allah razı olsun. Çok güzel ifade ettiniz. Sayın izleyicilerimiz, kısa bir aramız var. Daha sonra tekrar beraber olacağız. Evet sayın izleyicilerimiz, yeniden beraberiz. Aramıza yeni bir konuk katıldı. Sayın Erkan Seyhan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Erkan Seyhan, evrim ve yaratılış üzerine 200'den fazla konferans vermiş. Kendisi endüstri mühendisidir ve tasarım uzmanıdır. Yaratılış konusunda hem yurt dışında hem yurt içinde yüzlerce konferans vermiş bir insan olarak kendisinden istifade edeceğiz inşallah bu akşam. İlan arasından evvel kaldığımız konu Hazreti Mehdi'nin birinci vazifesinde materyalizm ve darvinizmi tam susturacağını, hakikaten darvinizm ve materyalizmin günümüze kadar çok etkin, sosyal yaşamı etkileyen, dünyadaki toplumsal yaşamı etkileyen önemli bir faktör olduğunu, işte mutsuzluğun, sevgisizliğin, terörün, savaşların, bencilliğin, insanlardaki fedakarlığın az olmasının sebebinin hep bu fikri nedenden kaynaklandığını konuşmuştuk. Şimdi evrim konusu yeri gelmişken, isterseniz evrimi çürüten ve geçersiz kılan, bilimsel olarak geçersiz kılan ana delillerden bahsedebiliriz. Ki bunlar fosiller.
Evet.
Darwin de diyor, eğer bir evrim olduysa, türler arasında bir geçiş söz konusuysa, mevzul miktarda çok çok fazla yer katmanlarında türlerden türlere geçişin delillerini, yani fosillerini bulmamız lazımdı. Ama niye yok diyor. İleride de böyle olursa benim teorim zaten çürümüş demektir bilgi diyor. İleride de olmadı. Bir tane bile ara geçiş formu bulunamadı ve bulunamıyor. Bulunan bütün fosiller, 300 milyon tane fosil, hepsi tam, mükemmel, günümüzde yaşayan canlıların ataları. Mükemmel bir vaziyetteler ve hepsi de yaratılışın ayrı ayrı birer delilini teşkil ediyorlar. İsterseniz Tarkan Bey, evet, onlardan...
Evet, onunla ilgili bir film göstermeden önce ben de şunu söylemek istiyorum. Fosiller konusunda hocamız bu konuyu ortaya çıkarana kadar, o güne kadar böyle bir bilgi yoktu. Evrimcilerin, evet, elinde bir konu gibi gözüküyordu fosiller. Evet. Sanki birçok ara geçiş formu var, sanki evrimi savunan insanların lehine bir durum varmış gibi bir üstü kapalı bir hava yapılıyordu. Bununla ilgili işte daha önceki programlarda da bahsettik. Bazı evrimci sahtekarlıklar yapılmıştı fosillerin üstünde. Birçok fosil saklandı müzelerde yıllarca, 10 yıllarca saklandı. Ama hocamız bu fosilleri ortaya çıkardı ve bunların bugüne kadar hiç değişmediğini, yani milyonlarca yıl evvelki halleriyle, yani yaratıldıkları ilk andaki halleriyle bugünkü hallerinin, yani yaşayan bugünkü hallerinin aynı olduğunu gösterdi. Evet. Ve bu da evrimin olmadığına, yaratılışın kesin ve gerçek olduğuna net bir delil oldu.
Somut delil, net.
Evet. Bir de konunun hiç ortalı bir şey olmadığını da hocamız çok net, evet, anlattı. Çünkü öyle hani bir tane, 100 tane, 1000 tane değil, milyonlarca fosil var.
Evet.
Yaratılışı ispatlayan. Çünkü milyonlarca eski, bundan 10 milyon yıl önce, 2 milyon yıl önce, 300 bin yıl önce yaşamış canlının fosili elimizde var. Ve o canlılar bugün de yaşıyor ve tıpatıp aynısı.
Evet.
Öbür tarafta bunun kat ve kat fazlası ara geçiş formu fosil olması gerekirken hani bir tane bile yok. Hani, evet, bir de hocamız 10 trilyon veriyorum dedi. Bir tane getireni. Yani bu hiç öyle ortalı bir konu değil. Tabii. Bugüne kadar hep evrimciler sanki işte şu fosil yaratılışı savunuyor ama bir de burada böyle bir şey var gibi, sanki hani konuyu ortada bir şeymiş havasına sokmaya çalıştılar. Halbuki öbüründen bir tane bile yokken burada milyonlarcası var. Elhamdülillah olay çok kesinleşmiş ve netleşmiş oldu inşallah. Evet,
maşallah. İnşallah. O zaman filmde burada bazı örnekler var. Mesela örneğin sırtlan kafatası fosili 23 ile 5 milyon yıllık. Burada açıkça sırtlan kafatası detaylarına kadar, dişleri, kafatası yapısıyla dişlerine kadar gözüküyor net bir şekilde. Ve bakıyoruz bugünkü günümüzdeki sırtlanla, tamam, hiçbir yani değişikliğe uğramamış bu kafatası. 50 milyon yıllık elma ağacı yaprağı fosili burada. Kayaların üstünde yer almış. Fosil hiç böyle o günden 50 milyon yıl süresince korunmuş. Bugünküyle tıpatıp aynı. 95 milyon yıllık tilki kafatası burada açıkça görülüyor. Gene detaylarına kadar kalmış. Taşlaşmış bir fosil. Dişlerine,
tamam,
kadar...
Tamam, aynı.
Evet. Bu da günümüzde çok sevimli bir tilki. Birazdan oyunlar da yapacak.
Avlanıyor. Ama çok sevimli. Uçarak dolaşıyor.
Evet, burada 95 milyon yıllık testere balığı fosili var. Yine kayanın üstünde net bir şekilde testeresi balığın şekliyle ortaya çıkmış bir canlı. Ve günümüzdeki testere balığı da aynı şekilde evet. görüldüğü gibi hiçbir değişikliğe uğramamış testeresinin şekliyle muazzam bir yaratılış harikası. Bu canlıların yavruları ilk doğum anında testereleri annelerine zarar vermesin diye bir kılıfla doğuyorlar. Çok güzel mübarek canlı. Evet inşallah. Burada tarçın yaprağı fosili var. 54 ile 37 milyon yıllık. Ve günümüzdeki tarçın yaprağıyla karşılaştırdığımızda gene en ince zarındaki çizgilere kadar aynı. 95 milyon yıllık ahtapot fosili yine kayaların üstünde taşlaşmış. Net bir şekilde ahtapotun gözü, burada kolları net bir şekilde görülüyor. Evet, burada da ahtapotun kendisi. Son derece zeki bir hayvan, çevresine uyum sağlayabilen bir hayvan. 73 milyon yıllık leopar kafatası. Burada da çok net bir şekilde leoparın kafatasını, dişlerini, çene yapısını, şurada yüz ifadesi görülüyor ve işte günümüzdeki leoparla tıpatıp aynı. Ve 25 milyon yıllık bu boncuk an, böceği.
Muazzam. Şu an bu fosili.
Evet. Fosili amber içinde.
Amber içinde.
Canlı gibi yani.
Canlı gibi duruyor ve gerçekten bugünküyle aynı. 70-40 milyon yıllık zebra kafatası. Bu da dişleriyle, görüntüsüyle. Evet. Tamamen bugüne kadar gelmiş ve aynı şekilde kalmış bir başka fosil. 50 milyon yıllık mene balığı.
Bakın dokularına kadar her şeyi çok ince kalmış, taşlaşmış.
Bütün detayları var. Tam. Gözü, bu çizgileri, pulları, kuyruk yapısı. Her şeyle çok detaylarına kadar duruyor. Ve aynı şekilde evet. mene balığı bugünümüzdeki yaşayanla aynı. 58 milyon yıllık katsura yaprağı. Aynı şekilde o da hiç değişmeden yaratılış harikası olarak duruyor. Yine amber içinde uzun bacaklı örümcek. Amber içinde kalan fosillerin aynı zamanda iç organlarına kadar görünme sebebiyle tabii. çok daha net ve anlaşılır oluyor. 90 milyon yıllık kaplumbağa fosili burada. Yine taşlaşmış kaya üstünde. Kabuğu ve bugünkü haliyle birebir benzer, aynı.
Evet. Yani hiç değişmemiş. 50 milyon, 90 milyon yıldan beri o canlı en ufak bir değişikliğe uğramamış. Şu anda canlısı da yaşıyor. Değişmemek ne demek? Evrim, yok evrimleşmemiş. Yani evrim, çünkü değişmek demek. Değişmediyse evrim de yok demek.
Ve artık bir de böyle bir ümit de kalmadı. Şimdi hani o zaman Darwin diyor ki şu anda yok. İleride de bulunamazsa benim teorimin çöküşüdür diyor. Şimdi ileride şu anda bulunamadığı gibi artık yeryüzünün bütün katmanları incelenmiş durumda.
Evet.
Yani bundan sonra hiçbir evrimcinin zerre kadar öyle bir ümidi yok. Yani artık bir başka bir katmana bakarız da belki orada bir şey buluruz, yok. Yani bütün canlıların yaşadığı katmanlar ilk o büyük patlama dedikleri canlıların, ilk canlıların ortaya çıktığı döneme kadar zaten incelenmiş durumda. Ve bunun bize gösterdiği açık gerçekte o günden bugüne hiçbir canlının en ufak bir evrim geçirmediği, en ufak bir değişiklik geçirmediği, o zamanki halleriyle bir kısmının halen günümüzde yaşadığı, bir kısmının da neslinin tükenip yok evet. olduğu. Ama hiçbir tanesinin en ufak bir değişikliğe uğramadı.
Bu, Nils Edrich diye Darwinist bir paleontolog var. Onun şöyle bir alıntısı var. Şöyle söylüyor, aradan geçen 120 yılı aşkın süre boyunca yürütülen tüm paleontolojik araştırmalar sonucunda fosil kayıtlarının Darwin'in bu kehanetini doğrulamayacağı açıkça görülür hale gelmiştir. Bu fosil kayıtlarının yetersizliğinden kaynaklanan bir sorun değildir. Evet. Fosil kayıtları açıkça söz konusu kehanetin yanlış olduğunu göstermektedir diye burada Nils Edrich açıkça Kolombiya Üniversitesi'nden yayınlarında açıkça bahsetmiş evet, söylediğiniz gibi.
Fosiller evrimi reddediyor. Darwin'in kendi söylediği başına gelmiş oldu. Yani fosil yoksa teorim, ara geçiş formu yoksa teorim çürümüştür diyor. Ve teori çürüdü. Şu anda hocamızın ortaya çıkardığı ve dünyada ilk defa böyle bir metot hakikaten uygulanıyor. Daha evvel evrimcilerin çıkardığı fosiller zaten ara geçiş fosili değil. Çoğu zaten rekonstrüksiyon çizimlerden ibaret. Bir tane dişten ibaret. O da domuza ait çıkıyor mesela. İşte bir artık bulamadıklarından sahtekarlıklara girişiyorlar. Bir orangutan kafa, işte insan kafası orangutan çenesini birleştiriyorlar, eğiyorlar, boyuyorlar. Sonra British Museum gibi bir yerde 40 yıl sergiliyorlar. İşte evrim diye. Sonra bir bakıyorlar, karbon 14 testiyle yaşı ortaya çıkıyor. Hatta birleştirildiği tamamen anlaşılıyor. Sahtekarlık olduğu, yani 40 yıl insanları uyutabiliyorlar.
Kandırıyorlar ya da olmadık canlıları öyle gibi göstermeye çalışıyorlar. Kolekant balığını, mesela hani normal yüzgeçlerini, işte bunlar pençe oluşumuna benziyor diye... Yıllarca insanlara sanki işte karadan, denizden karaya çıkışın öncüsü bir canlıymış gibi anlattılar. Sonra günümüzdeki balıkçılar bir anda kolekantı yakalayıp kolekantta o fosillerde olduğunun aynısı çıkınca zaten tamamıyla uydurma bir şey olduğu ortaya çıktı. Artık kolekant onların dediği gibi hani karaya çıkacak yüzeyde gezen bir balık değil, denizin 200 metre derinliğinde yaklaşık yaşayan bir balık olduğu ortaya çıktı. Yani dediğiniz gibi ya sahtekarlıklarla bunu ayakta tutmaya çalıştılar ya da olmayan şeyleri doğru gibi göstermeye çalışarak. Bir de işin en şey tarafı, bunu yalan yanlış ortaya koydukları bir tane fosille yapmaya kalktılar. Halbuki öbür tarafta yüz milyonlarcası var. Yani hani öyle az buz bir fark değil. Bir tarafta nereye elinizi atsanız hakikaten hocamız da hep söylüyor. Hani neredeyse bahçeler kazılsa içinden fosiller çıkıyor. Yani o kadar her tarafa yayılmış durumda. Onlar tutup bir tanesini bulamayınca bu sefer işte sahte fosilleri insanlara yutturmaya çalışıyorlar.
Şimdi hocamız dedi bir tane ara fosil bana getirene 10 trilyon vereceğim dedi. Biraz evvel ifade ettiniz. Kaç senedir söylüyor? Daha bir kişi bir çıkmadı. Yok. Evet. Hocamız artık resmini de kabul edelim dedi. Resim de getiremiyorlar.
Yok yani, çünkü.
Bu kadar mahcup olacaklarına aklın yoluna gelseler, delillerin, bilimin yoluna gelseler kendileri için daha güzel olacak. Ama zamanla gelecekler. İnşallah. Umarım şu anda artık susuyorlar. Evet. Yani hiçbir cevap da yok. Bakın biz her gün değil mi evrimin geçersizliğini delilleriyle anlatıyoruz.
Evet.
Bir kişi çıkıp hayır bu böyle değil de şöyle aslında diye diyen var mı? Bir kişi yok. Yani iki satır yazı yazabilen var mı? Evrim aslında böyledir, siz yanlış anlatıyorsunuz, doğru değildir diyebilen. Ne bir gazetede, ne bir kitapta, ne bir dergide, hiçbir yerde yok. Söyleyemiyorlar çünkü hocamız aslan gibi çıkıyor, ertesi gün mutlaka cevabını ve delilini ortaya koyuyor. Mesela bununla ilgili bir site yaptırmıştı kendisi. netcevap.org. Bu siteye giren izleyicilerimiz mutlaka yalan yanlış evrimle ilgili haber yapılıyorsa eğer onların gerçek cevaplarını, bilimsel cevaplarını o sitede hemen ertesi gün yayınlattırıyor.
İnşallah.
O siteyi takip edebilirler. Çünkü zaman zaman evrimciler psikolojik propaganda metodu olarak ara ara böyle haberler çıkartıyorlar. Sahte bir fosili sanki kayıp halka bulundu, işte zincir tamamlandı gibi masalsı anlatımlarla Latince kelimelerle süsleyerek, bezeyerek halkımız o kadar detay bilmediği için herhalde doğrudur diye inanırlar, kandırırız diye yıllarca yaptıkları gibi ara ara böyle zaman zaman çıkışlar yapabiliyorlar. O çıkışlara da hocamız hemen anında cevabını İnşallah. Bilimsel olarak netcevap.org'da özellikle yayınlatıyor.
İnşallah. Bu arada bir tane internette çok fazla tıklanan bir video var. Furkan Samet isminde biri hazırlamış. Uygun görürseniz onu izleyebiliriz.
Tamam, inşallah.
Bu uçağa bindiğiniz zaman mesela bunun yapımcı firması kimdir, nedir, hangisidir diye sorarsınız. Çünkü bir kendi kendine bir uçak olmaz. Bir uçak
İnsan
mükemmel
yapısı,
bir
tabii.
mühendislik yapısıdır. Peki siz kendinize aynaya baktığınız zaman bunun sahibi kimdir, bunu yaratan kimdir diye hiç düşünmüyor musunuz? Yani bir uçak bile kendi kendine
Hayır.
olamadığına göre.
Uçak kendi kendine değil ama mühendis yaparken neyi kullanıyor? Çelik kullanıyor değil mi? Kablo kullanıyor vesaire kullanıyor vesaire kullanıyor. Peki maddeler nereden geliyor? Şimdi bakın doğal seçim.
Doğadan geliyor tamam doğru.
Tamam
ne
doğadan geliyor.
Var ama.
Biz de annemiz
olduğumuz
yok.
Mert dayanır namert kaçar.
Sayın izleyicilerimiz, filmimizde de gördüğünüz gibi bir izleyicimiz bunu internete koymuş.
Çok güzel.
MyNet'ten bulduk biz de. Orada gözüken yaratılış atlası şu an elimde. Yani yaklaşık 7 kiloya yakın, tutması bile zor. Ve önünde gördüğünüz gibi canlıların hem fosilleri hem kendi şu andaki hallerini gösteren 3 boyutlu resim. Ve içinde böyle binlerce fosilin resimleri ve yaşayan canlılarını içeriyor. İşte bu şu anda dünyada çok büyük etki yaratan
İnşallah.
Büyük bir eser oldu. Hocamızın 30 yıllık çalışmalarının sonunda en son en büyük etkiyi oluşturan şöyle biraz zor da olsa koyabildim. Allah razı olsun kendisine.
Maşallah.
Çünkü dünyada Darwinizme fikri anlamda tek mücadele eden ve onun bilimsel olarak çökertilmesinde öncü olan sayın hocamızdır. Ve hakikaten dünyanın çehresini değiştiren bir şey oldu bu. Yavaş yavaş onu da görüyoruz inşallah.
Gerçekten bu yaratılış atlası muazzam etki yaptı. O dönemde de biz de şahitiz. Çıktığı ilk günden itibaren özellikle yabancı Avrupalıların müthiş ilgisini çekti. Hatta onlarca gazeteci o dönemde hemen Türkiye'ye gelip hocamızla röportaj yaptılar. Bir panik havası esti. Özellikle Fransa'da çok büyük panik havası esti. Hepimiz ona şahit olduk. Hatta en büyük gazetelerde Le Monde'da, Le Figaro'da hepsinde işte çok panik, deprem, atom bombası gücünde olarak yaratılış atlası nitelendirildi. Gerçekten de cevap verilemeyecek karşısında, cevap verilemeyecek bir eser olduğu için onların yapabileceği
o paniği yaşadılar.
Şey yoktu. O paniği yaşadılar.
Evet, şeyde ilk aradan önce, ben gelmeden önce siz şeyi anlatıyordunuz, dikkatimi çekti. Hani evrim teorisi niye bu kadar üzerinde duruyorsunuz diye soran seyircilerimiz oluyordu. Müslüman kardeşlerimizden soranlar oluyordu. Gerçekten bu eskiden, o ilk konferanslar başladığı dönemde çok daha fazla bu soru geliyordu. Hani niye bu kadar önemli? Çünkü hani şöyle bir iddia vardı, çok da evrim teorisini anlatan yok. Halbuki evrim teorisinin sonuçları doğal olarak bütün dünyada zaten yaşanıyordu. Şimdi zaten sistemi o teorinin üzerine kurmuş. Tamamıyla materyalist felsefe dünyaya hakim olmuşken çıkıp birisinin tekrar tekrar evrim var diye alenen açıklama yapmasına gerek yok. Zaten kabul ettirmiş o dönemde. Şimdi bu gerçeği yurt dışında, Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da bu düzeni kurmaya çalışanlar çok iyi bildikleri için yapılan bu faaliyetin etkisinin büyüklüğünü onlar çok daha şiddetle anladılar. Evet. Yani bu taraftan bakılınca belki hani çok da büyük bir tehlike gibi görmüyorken, şimdi tabii çok değişti bu Allah'ın izniyle, hocamızın da vesile olmasıyla, bütün Müslüman dünyası da artık bu konunun ne kadar önemli olduğunu, ne kadar üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu anladı. Ama karşı taraf bunu zaten başından beri çok iyi bildiği için işte dediler ki deprem yıkılıyor, fikir sistemimiz ayağımızın altından kayıyor. Çünkü aslında bütün dünyadaki o sömürü sistemini gelip oturttukları şey bu saçma sapan teori. Çünkü işte güçlü olan zayıfı yener. Hayat bir mücadeledir. Güçlü olan ayakta kalır. Şimdi bütün her şeye böyle bakan, bunu gerçek gibi anlatan insanlar zaten bunun üzerine kurdukları sistemlerde dünya savaşları çıkartmışlar. İnsanları öldürmüşler. O insanları öldürürken vicdan azabı bile çekmemişler. Çünkü bunlar ikinci sınıf insan. Yani maymunla insan arası bir varlık gibi değerlendirmişler. Öyle olduğu için de gönül rahatlığıyla o katliamları yapmışlar. Şimdi bütün bu gerçekmiş gibi anlattıkları sistem bir anda Allah'ın izniyle, hocamızın da vesile olmasıyla ortadan kalkmış oldu. Şimdi hiçbirisi bunu bilimsel gerçeklik adı altında böyle bir şey iddia edemiyor. Evet. Böyle bir şey yapmaya kalktığı zaman da artık ilkokul çocukları nezdinde bile cahil cühela bir insan olarak yerini alıyor, evet. Allah'ın izniyle.
Evet. Bir sevimli bir kaplumbağa var. Görseniz onu göstereyim size. Güney Amerika'da yaşayan çok sevimli bir kaplumbağa türü. Bu kaplumbağayı izleyen bir kamera sistemi yapmışlar ve sürekli tekerlekleri de var kameranın ve sürekli kaplumbağayı izliyor gittiği yerlere. Bu kaplumbağanın özelliği çok derin, uzun bir tünel kazıma yeteneğine sahip olması. Allah böyle bir yetenek vermiş kaplumbağaya. Şimdi böyle arkasından kamera girdiği için bu tüneli de çok net bir şekilde görüyoruz. Kaplumbağa yaklaşık 17 metrelik. Gördüğünüz gibi bu genişlikte çok düzgün bir tünel kazmış.
17 metre.
17 metrelik böyle çok düzgün, çok güzel bir tünel inşa etmiş. Yani çökmeden, yıkılmadan, tıkanmadan çok nefis bir tünel yapmış. Allah ona böyle bir özellik vermiş. O ilham etmiş. Çok açık bir şekilde görünüyor. Yaklaşık 35-40 santimlik bir hayvan olduğunu düşünürsek eğer, çok ciddi anlamda
çok acayip bir şey.
Bu tünel onu çöl sıcaklarından, böyle işte ormanda çıkacak yangın felaketlerinden korumak üzere kendisinin, Allah'ın ona verdiği bir özellik olarak yapabiliyor bunu.
Evet, subhanallah.
Böyle bir ya çöl sıcaklarında, aşırı sıcaklarda ya da böyle çöl yangın, orman yangınlarında meydana gelen aşırı sıcaklardan korunmak için o tünele giriyor. Ve o tünel altında serince kalabiliyor. Ve sıcaklar ya da yangın bittikten sonra da
muazzam
yukarıya çıkıp hayatını devam ediyor.
Akıl almaz bir şey.
Yani bir insanın tek başına 17 kilometrelik bir tünel açması gibi bir şey.
Evet.
Yani mümkün değil ama 35 santimlik kaplumbağa palet patı pıtı şeyleriyle, ayaklarıyla açarak yani
o kumu nereye çıkartıyor, nasıl çıkartıyor,
akıl alacak bir şey değil.
Nereye yığıyor o kumu ve o tünel üstüne çökmesin diye nasıl bir tedbir alıyor.
Mesela.
İçinde o kamera gördük biraz önce, son derece düzgün, sanki sıvanmış
tabii.
gibi.
Değil mi?
Hani bir sıva işçiliği yapılmışçasına tünelin içi son derece düzgün yer olarak ve her şeyden önemlisi belki de hani o tüneli kazarak o çöl sıcağından ya da o ateşten, yangından nasıl kurtulacağını biliyor.
Biliyor, evet. Yani nereden biliyor? Nereden
proje
biliyor?
Geliştirmiş. Tabii. Ve projeyi tek başına icra etmiş.
Evet.
Dediğiniz gibi hakikaten orada bir sürü kum çıkacak.
Tabii.
O kumları normal inşaatlarda kamyonlar geliyor, vinçler
tabii.
dolduruyor, seferler düzenleniyor. Yüzlerce evet. defa kamyon kum götürülüyor. Hayvan evet. tek başına ufacık patileri var onlarla.
Evet. Ben çok yakın bir zaman önce bir işle ilgili bir tünel açmayla ilgili bir toplantıya katıldım. Evet. Onun için bana çok daha da enteresan geldi. Çünkü orada mesela bahsedilen işte 1,5 kilometrelik bir tünel açılması. Yani bunu da açacak olan işte yani aklı şuuru olan insanlar, acayip teknolojik aletler kullanacaklar. Bu o kadar zor bir şey olduğunu anladım ki ben orada. Yani yapılacak olan hesaplar, işte önce oranın toprağının etüt edilmesi gerekiyor. Yani çöküklükler olmaması için ne tip bir yapısı var. İşte ondan sonra o bir sürü çok gelişmiş teknolojideki alet edevatın kullanılması gerekiyor. Önce çok ciddi bir hesap kitap yapılması gerekiyor. Bütün bunların sonucunda da hiçbir zaman riskler ortadan kalkmıyor anlattıkları şey. Özellikle de iki taraftan karşılıklı açılan tünellerde ki bu hani bizim Bolu Dağı'ndaki tünelde de böyle bir problem yaşanmıştı. Bütün bu hesaplara rağmen uçlarını bir araya getiremeyebiliyorlar. Mesela bununla ilgili en gelişmiş kullanılan aletin şöyle bir özelliği varmış. Tünelin kazmaya başlıyor, giriyor. İşte arkasından çıkan toprağı dediğiniz gibi alıyorlar, atıyorlar falan. Onları zaten kendi beceremiyor. Bu arkasından da yaptığı tünelin duvarlarını güçlendirerek ve imar ederek devam edebiliyor bu makine. Fakat bu makine sonra oradan geri çıkamıyor. Tünelin bittiği yerde gömüyorlar. Yani onun bir fizibilitesi yapılıyor. Onu kurtarıyorsa o makineyi kullanıp orada gömüyorlar. Yani düşünün, o en gelişmiş makine bile o tüneli yapabiliyor ama çıkartılması...
Ölüyor yani.
Evet, ölüyor orada tüneli yaptığı yerde. Şimdi bu mesela kaplumbağanın böyle muhteşem bir özelliği. Ben de hani çok hayretle izledim. Bir de mesela böcekler var. Mesela termitler var. Termitlerin yaptığı yuvalar var biliyorsunuz. Yani kendi büyüklüğüyle kıyaslandığı zaman işte hani böyle 150-200 katlı bir gökdelen yapıyor.
Termit
bir
karınca.
Karınca, evet, evet, karınca. Karınca büyüklüğünde yani. Karıncanın evet. bir çeşidi gibi.
Evet.
Ve termitler kör.
Evet.
Gözleri görmüyor. Ve binlerce termit o yuvayı aynı anda yapmaya başlıyorlar. Bu yuva öyle hani sadece büyüklüğüyle özelliği olan bir yuva değil. Bu yuvanın içinde yollar var. Kanallar var. Tarım yaptıkları alanlar var. Havalandırma tarım. Delikleri var. Evet, mantar yetiştiriyorlar. Allah ve bütün Allah, bu Allah, yapılan yollar, kanallar birbirleriyle birleşiyorlar. Yani o binlercesi, yüz binlercesi bir taraftan başladığı zaman ve delikler açmaya başladığı zaman bu gözleri görmeyen küçücük böcekler o bütün yolları olması gereken yerde birleştiriyorlar. Allah'ın verdiği ilhamla. Akıl alacak bir şey değil. Yani öyle bir havalandırma sistemi var ki çok sıcak bir yerde bile içerinin nem ve ısı oranı hep aynı.
Ya, olağanüstü bir şey. Yani, akıl alacak bir şey derken. Yani
tabii olağanüstü.
Bize hayret
yani,
uyandıracak.
Hayret uyandıran
bir şey. Hani Cenab-ı Allah'ın gücünü, tabii, kudretini inşallah. Gösteren bir şey. İnşallah. Şuna benzettim ben o zaman söylediğiniz gibi. Yani karınca boyutunda bir şeyin 7 metrelik o yuvayı yapması demek. Şu anda insan benzetsek kör işçilerin toplanıp bir gökdelen yapmasına benziyor. Yani her şeyiyle birlikte bütün iç sistemleri, mekanizmaları, elektrik sistemleri,
havalandırması sistemleri, içinde işte inşaatı, çiçeğiyle, böceğiyle yani içinde yaptığı bütün dekorasyonuyla bunun gibi bir şey.
Kör, insan yapamayacağı belli yani. Kör ha, insan hiç orada önünü göremez, hiç elinle bir şey yapamaz yani insan olsa.
Hayır, ama gözleri gören insanlar bile bunu yapmaya çalışsa bir kere yani çok büyük bir bilgi sahibi olması lazım. Bir kere bu işe başlamadan önce çok ciddi bir proje yapması lazım. Ve bu projeyi uygulayacak hani onlarca kişinin sürekli o işin başında durması lazım. Ve buna rağmen çok büyük hatalar yapılabiliyor. Allah'ın dilemesiyle bu canlılar hiçbir zaman hata yapmadan yapıyorlar o yuvaları. Yani işte evet. iki kanal bir araya bu sefer de gelemedi diye bir sorunları olmuyor. Veya işte havalandırma şeyleri bozuldu diye bir sorun olmuyor. Bunu her seferinde o şekilde Allah'ın izniyle, dilemesiyle inşa ediyorlar. Yani.
Bütün hayvanlarda bunlara benzer özel Allah'ın onlar için yarattığı hem vücutlarında sistemler var hem de ilhamla onlara bir şey yaptırıyorlar. Mesela deminki kaplumbağanın tünel kazması gibi,
evet.
termitin o kör olarak o yuvayı yapması gibi. Bunun kendinden olmadığı çok açık belli. Evet. Yani ne o projeyi geliştirebilecek bir mühendis aklı zekası ihtiyacı olabilir hayvanda. Ne onu yapabilecek inşaat kabiliyeti, inşaat mühendisi olması lazım. Bütün her şeyi önce projelendirmesi lazım. Tarım alanları, klima alanları, boyutu. Bunu yapabilecek eğer o aklı biz bir tane termite veriyorsak, yani evrimciler açısından söylüyorum, eğer böyle bir şeyi verebiliyorlarsa kendi akıllarından biraz şüphe etmeleri gerekiyor. Belli ki onu ona yaptıran, o özellikleri veren ve ilhamla onu yaptıran
İnşallah.
Yüce kudret sahibi Cenab-ı Allah.
Evet. İnşallah.
Yani karşılaştırdığımızda hani insandan çok çok akıllı Tabii. hareket ettiklerini Tabii. görüyoruz. Yani İnşallah. Konuştuğumuz gibi yani bu kadar akılcı, bu kadar hesap, kitap yapılan bir şeyi o küçücük hayvanların ve şuursuz hayvanların evet. meydana getirmesi ve bunlar sadece tek başlarına değil kolektif bir hareket yapıyorlar.
Tabii.
Yani birbirleriyle de bağlantıda olmaları gerekiyor. Hani bir tanesi iki tanesi hepsi ve hepsi aynı Tabii. anda ve doğru yerde olmaları gerekiyor.
İnşallah.
Birbirlerinin yaptığını da bozmaması gerekiyor.
Tek bu, merkezden yönetiliyor
tek
olmaları
merkezden
lazım.
Olması
Mesela
gerekiyor.
Mesela arılar.
Evet.
Değil mi? Buna Tabii. verilebilecek ya binlerce örnekten
Tabii
bir tanesi.
Bir tanesi.
Arılar ufacık parmak ucu kadar canlılar ve ihtiyacından tabi milyonlarca ton fazla bal üretiyorlar. Belli
Yaklaşık
ki insan için. Belli ki insan için olduğu belli. Balı biz yiyoruz, ondan şifa buluyoruz. Hatta yaraların üstü de onda kapatılıyormuş daha evvel hastanelerde, şimdi bile o şu mikrop geçirmezliğinden ve varımındırmazlığından dolayı. Mesela arılar bir peteği yapmak için dört ayrı köşeden, ayrı ayrı yerlerden yapmaya başlıyorlar. Altıgen petekleri ve muntazam her petek milimetrik olarak aynı ölçüde muntazam altıgenler. Dört ayrı taraftan başlayıp en orta merkezde son altıgende birleşip bitiriyorlar. Yani hiçbir oynama, aksaklık, milim kayma yok. Bu muazzam bir olay. Yani
ek yeri yok.
Biz şimdi dört ayrı köşeden hepimiz bir büyük kartona dört altıgen çizerek ilerlemeye kalksak ortada buluşamayacağımız bile belli yani. Mutlaka büyük sapmalar olacak. Yani dört profesör bile başlasa böyle bir şeyi bitirmesi, ortaya getirmesi mümkün değil.
Zaten herkesin yaptığı altıgenlerin büyüklüğü farklı olur başta.
En başta.
Yani neye göre aynısını yapacak? Ya bir ölçü verilmesi lazım. Hani şu kadara şu kadar. Hele biz mesela bir herhangi bir araç kullanmadan zaten o altıgeni de öyle düzgün çizemeyiz. Yani bırakalım inşa etmeyi. Evet. Çizemeyiz. Bir de mesela altıgen, niye altıgen? Hani bu da bilim adamları ilk bunu gördüğünde araştırmışlar. Şimdi bir depolama yapıyor sonuçta arılar. Bu depoların şekli daire olsa aralarda boşluk kalıyor. Olmuyor. Üçgende, dörtgende, altıgende bu boşluklar olmuyor. Bunların içinde de en az duvar alanı olan geometrik şekil altıgen. Yani arılar öyle bir şey yapıyor,
evet,
ki.
Evet, maşallah.
En az duvar yaparak en çok bal depolayabileceği depoları inşa etmiş maşallah oluyor. Yani en az bal mumu kullanarak en fazla balı depolamış oluyor. Yani olabilecek en doğru depolama sistemini kullanıyorlar.
Evet. Maşallah. Bir de neden böyle bir şey yapsınlar? Yani bunu niye amaç edilsin? Evet. Yani yapabiliyor bile olsalar, hani neden yapacak hiçbir şekilde açıklanamaz. Çünkü böcek en şey, hiç çalışmadan kendi hayatını geçindirmek için, kendi için çiçeklerden beslenip tek başına hareket edip yaşar gider. Yani böyle bir amaç niye edinsin? Hani evrimcilerin düşündüğü gibi ise, bir tesadüflük varsa, bir amaçsızlık, bir bencillik varsa niye böyle bir yaşantı hissetsin kendini? Bunlar kendini son derece fedakar hayvanlar. Yani bir tehlike olduğunda diğer arıları korumak için, şey o balı korumak için, yuvayı korumak için kendilerini hemen feda edebiliyorlar kolaylıkla. Neden böyle bir şeyi yapabilsinler? Nereden buluyorlar bu gücü? Yani hiçbir açıklaması yok. Onların belli ki Allah'ın ilhamıyla hareket ettikleri, Allah'ın ilhamıyla o görevi aldıkları çok açıkça belli oluyor.
Bal arısının sure ismi bal arısı.
Evet.
Kur'an'da 16. sure Nahl.
Evet.
Demek bal arısı Allah özel sure ismi yapmış ve iki ayet var, 68. ve 69. ayetler vahiy ediyor Allah. Yani ilhamdan da öte bir şey tabir var burada ve demek ki vahiy ile hareket ediyor. Şöyle şeytanları Allah'a sınırım. Rabbim bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştığı yollarda yürü, uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır.
Elhamdülillah.
İşte düşünen bir toplum. Evet. Yani etrafındaki şeyleri gözleyen ve o gördüğü şeylerin ne anlama geldiğini, ne ifade ettiğini düşünen insan. Zaten insanın bunu yapması gerekiyor. Yoksa hayvandan bir farkı kalmaz yani düşünme açısından. Bu ayetleri görmesi gerekiyor. Burada bir şey daha dikkatimi çekti. Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollar. Arıları filmini izlerken kitabını da okumuştum. HarunYahya.org sitesinde bu Bal Arısı Mucizesi kitabına ulaşabilirler izleyicilerimiz. Filmi de var. Ücretsiz de indirebilirler ama isterlerse ücretli olarak kitabını da satın alabilirler. Bir çiçekten çiçeğin özünden kaynağına gidecek şimdi bir bal arısı. O bir tanesi gidiyor, yerini tespit ediyor. Sonra geliyor diğer arkadaşlarına bunu anlatıyor. Yani yuvada kaç metre gideceklerini ve hangi rotada gideceklerini. Yani yön tarifi ve mesafe tarifi yapıyor. Sekiz çiziyor vücuduyla bir alan içinde. Ne kadar işte sekiz çizerse ve ne yönde durursa onların kendi araları
titreştiriyor kendini.
Evet, ve titreştiriyor. O diğer arılar onu izliyorlar ve ne kadar gidecekler, hangi yöne doğru gidecekler bunu anlıyorlar. bir rota tarifi ve lojistik şeyi de var. Çünkü arılar ancak belli bir mesafeye kadar kendilerine depo yüklüyorlar. Enerji deposu, yiyecek. Eğer daha fazla olsa, tariften daha fazla gitmesi gerekse geri dönemiyor, kalıyor yolda. Enerjisi bitiyor, tükeniyor. Yani o kadar muntazam, yani bir profesör gibi. Değil mi? Rota veriyor, onunla koordinat veriyor.
Deney yapmışlar zaten. Şimdi o dansı yaparken arı, dansı izleyen arıları işaretliyorlar boyayla. Bir uzakta da bir şekerli su konmuş. İşte onu bir arı önce tespit ediyor, geri dönüyor. Dansla onu tarif ediyor. Sadece o dansı izleyen, o işaretli arılar gidiyor şeyin başına. Şekerli suyun başına. Yani hiç başka bir arı gitmiyor. Sadece o dansı gelip çevresinde izleyenler gidiyor. Bir de bu mesafe konusunu denemek için de daha sonra o şekerli suyu biraz ileriye alıyorlar. Tam onun yerine geldiği zaman arı orada düşüyor. Bitiyor enerjisi. Ve onun sebebi de oraya besin depolamak için gittiği için depolarını boş bırakmak istiyor. O yüzden sadece tek uçuşluk enerji alarak gidiyor. Yani orada boş olsun, tamamıyla doldursun diye. Biraz ileri alınca da boşa gitmiş oluyor. Şimdi burada hani gerçekten düşünen insanlar için ayetler var. İnsan aklıyla, hani akıllı olmakla hepimiz tabii hani gurur duyuyoruz. Mesela hani evrimciler de kendilerini çok akıllı zannediyorlar ya. Yani aslında akılları varsa zaten düşünecekler ve çok basit bir soru soracaklar kendilerine. Yani bu küçücük böcek bunu nasıl yapıyor? Yani bunun böyle çok fazla bir cevabı yok.
Evet.
Yani alternatif cevabı da yok. Ya işte kalkıp diyecek ki birisi, bunu böcek kendisi yapıyor. Ki buna hani herkes güler herhalde. Yani böceğin böyle bir şeyi kendisinin düşündüğü, aklettiği, planladığı, buna uygun vücudunda yapılar geliştirdiği. Çünkü hani bu sadece düşünmekle bitmiyor ki. O bal arısını üretecek bir sistem olması lazım vücudunda. O işte kovanları yapacak, bal mumunu üretecek bir sistem olması lazım. Yani o dansı yapacak mekanizmalar olması lazım. Ya biri diyecek ki bunu bu böceğin kendisi yapıyor. Şimdi bunu kimse böyle demiyor. Evrimcilerin söylediği bundan da zaten akıl almaz bir şey. Tesadüf yaptı diyor. Hani böcek yaptı desen bari ortada küçük de olsa bilmem ne bir şey var, bir canlı var. Şimdi tesadüf deyince o da yok. Yani bir kelime var ortada. Şimdi bunların ikisi de olamayacağına göre zaten tek bir şey kalıyor. Bu canlı bütün bu özellikleriyle hiç yoktan yaratılmış olması gerekiyor.
Evet.
Onu bütün bunları bilen, bütün bu bilgiye sahip olan, o kudretin gerçek sahibi Cenab-ı Allah'ın yaratmış olması gerekiyor. Başka evet. Hiçbir açıklaması olmuyor. Yani hani biraz beklenirse bir bin yıl, milyon yıl, milyar yıl bir şey çıkmayacak başka bir alternatif.
Evet.
Yani bu ikisi deli zırvasıysa ki çok açık. Yani buna böcek yaptı demek veya işte tesadüf yaptı demek. Zaten tek bir gerçek var. Bunu ama işte vicdanları ayeti kerimede de söylediği gibi kabul ettiği halde kibirlerinden, büyüklenmelerinden dolayı kabul etmemekte ayak diretiyorlar.
Evet. Evet. Bir yaratılış mucizesi olan bir canlı daha var.
İzleyelim.
Monark kelebekleri. Çok büyük bir yaratılış mucizesi maşallah. Çok güzel hayvanlar. Bunlar her yıl milyonlarcası Kanada'dan Meksika'ya doğru göç ediyorlar. Bu çok uzun, 3200 kilometrelik uzun bir yol ve uzun bir mesafe, göç mesafesi. Tabii çok güzel, çok narin canlılar. O halleriyle bu kadar kış koşullarında bu kadar uzun bir yolu kat edebiliyorlar. Sırf bununla da kalmıyor monark kelebeklerinin göç mucizesi. Kendi içinde başka mucizeler de var. Bu göçü monark kelebekleri tam 4 nesilde tamamlıyor. Yani gitmesi ve gelmesi 4 nesil alıyor. Yani burada çok önemli bir durum var. Sadece bir nesil değil, sonraki nesil de doğar doğmaz ne yapacağını biliyor. Yani hiç kimseden görmeden, ders almadan, hiçbir şey yapmadan göçün tam ortasında doğuyor ve göçe devam ediyor. Bu evet. İkinci nesil. Şimdi bu en başlangıcında ilk nesil monark kelebekleri kış sonunda Meksika'dan yola çıkıyorlar. Birinci nesil. Ve Kanada'ya doğru bunlar göçlerini devam ettiriyorlar. Ve bu Kanada'ya kadar tam 3 nesil sürüyor. Her bir nesil 6 hafta yaşıyor. Ve böylece Kanada yolu boyunca 3 nesil değişmiş oluyor. Yani daha önce, biraz önce konuştuğumuz hayvanlarda da gerçekten çok büyük mucizeler var. Mucizelerden bahsettik. Ama tek bir hayvan ömrü boyunca o görevi yapıyor, ölüyor. Onun da kendi içinde bir anlatım var. Buradaki hayvanlar, monark kelebekleri bir görevi 4 nesil yapabiliyor.
Devrediyor birbirine.
Birbirine devrederek. Yani daha doğmamış hayvanlar bu görevin bir parçası olarak görev başlıyor.
Allah'ın ilhamıyla tamamen ne yapacağını biliyor.
Tamamen. Çünkü yani o yeni doğanlar başka bir şey yapmak isteyebilirler. Evet. Dağılabilirler. Yani neden dağılmıyorlar bu hayvanlar? Sonuçta bunlar hayvan. Tabii, şuursuz. Evet. Hiçbir sorumluluğu olmayan varlıklar. Ya bunların normal kalkar kalkmaz, doğar doğmaz dağılması, etrafa seçilmesi, ilk gördükleri besine musallat olmaları, orada yaşamaya çalışmaları, paniklemeleri, korkmaları, dağılmaları, mesela rüzgardan, kış koşullarından çekinmeleri gerekir. Şimdi tam kışın ortasında, kış koşullarında göç ediyorlar ve kararlı bir şekilde yollarına devam ediyorlar. Ve hiçbir şey bunları ondan alıkoyamıyor. Ve bu nedir bu amaç, onları bu yolda sürekli kılan, her şeye karşı koyduran? Belli ki Allah'ın onlara yapmış olduğu ilhamla böyle bir göçü gerçekleştiriyorlar. İnşallah. Ve her yeni doğan nesil diğer neslin yaptığını, getirdiği yerden devam ederek göçü tamamlıyor. Hayır,
bir de daha öncekiler mesela hani ona aktaracağını kabul etmeye kalksak bile, yani olması mümkün değil sonuçta kelebek, evet, böcekte, aktaracağı bir bilgi de yok. Yani bir önceki neslin tecrübesi oradan oraya gelene kadar. Evet. Sonraki rotayı o da bilmiyor.
Evet.
Ki yani çocuğuna desin ki hani buradan şöyle gideceksin. Evet, o doğduğunda zaten bunu bilerek doğuyor.
Bir de yönü nasıl tespit ediyor? Yani konuştuğumuz, evet, 3200 kilometrelik Meksika'dan Kanada'ya gitme konusunu konuşuyoruz. Yani bir insan bile, hani olgun bir insan bile hani şu koşullarda Meksika'dan Kanada'ya gitmeye kalksa, hani teknolojik aletleri kullanmadan, sormadan, etmeden böyle bir şeyi başarması mümkün değil.
Tabii.
Ve bunlar 6 hafta yaşayan canlılar ve doğar doğmaz görevlerine başlıyorlar. O yolda devam ediyorlar. Öldükten sonra diğer nesil aynı yolda devam ediyor. Bir başka mucize, 3 nesilde Kanada'ya kadar bu gidiş tamamlanıyor 3 nesilde. 6 hafta yaşayan 3 nesil bunu yapıyor. Dönüş yolunda ise sadece bir nesil, yani 4. nesil Kanada'dan Meksika'ya geliyor. Ve bunu tek bir nesil tamamlıyor, o geri dönüş yolunu. Ama o 4. nesilde 6 ay yaşıyor.
Ha, enteresan, evet.
Yüce Allah her şeyi mükemmel bir şekilde yaratmış. O dönen kelebek, 4. nesil kelebeklerin ömrünü de 6 ay kılmış. Yani tam olması gerektiği gibi. Yani onların ömrü de 6 hafta olsa bu sefer geri dönemeyecekler. Yarı yolda hepsi telef olacaklar ve monark kelebeklerin göçleri bitecek belki de.
Allah'ın ilhamıyla Allah bize bir ayet, bir delil olsun diye bunu gösteriyor. Yoksa yani o kelebek nereden bilecek oraya gitmesi gerektiğini, niye gidecek? Tamamen Allah kendi varlığının bir delili, gücünün, kudretinin bir ispatı olarak bize bunu gösteriyor.
Bir de Yüce Allah'ın benzersiz yaratma özelliğini ve sınırsız yaratma gücünü de gösteriyor. Çünkü bir sürü kelebek var. Yani bir de böyle bir çeşit kelebek olmayabilirdi. Yani zaten bir sürü kelebek doğuyor. Belli bir aynı yerde doğuyor. Orada yaşıyor. Orada ölüyor. Ama bir de böyle bir kelebek yaratıyor Allah. Biliyor ve bir de böylesini yaratıyor.
Evet.
Bir sürüsünün ömürleri birbiriyle aynı. Ki hani baktığımızda öyle olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bir sürü canlı da aynı uzunlukta yaşıyor. Ama bunun 3 nesil 6 hafta yaşayıp sonra bir sonraki yine aynı canlı.
Evet.
Bir öncekinin tıpatıp benzeri, o 6 ay yaşıyor.
Ya kelebeklerdeki mucize saymak da bitmeyecek ne derecede diyebiliriz. Bu bir yönü. Ya kelebeklerin mesela kanatlarındaki simetri, oradaki renkler, o tabii altın renk oran. Esasında renk yok. Cenab-ı Allah onu yaratıyor bizim beynimizde inşallah.
Evet.
Oradaki altın oran, her birindeki ayrı şekiller ve simetri, kanadın bir tarafı aynı, öbür tarafı da aynı. Yani böyle milimetrik, simetrik uçuş kabiliyeti, sonra yaratılışı
tırtılken
metamorfoz geçirerek kanatlı bir kelebeğe dönmesi, yani bambaşka bir canlı gibi gözükürken onun içinden o kabuğunu atarak içinden kelebek çıkması, onu da ayrı bir gösterimde şey yaparız inşallah, filmini de gösteririz. İşleriz, o başlı başına mükemmel bir olay. Cenab-ı Allah'ın kudretinin tecellisini görüyoruz biz orada inşallah.
Allah dilediği zaman bir canlıyı başka bir canlıya nasıl çevirebileceğini zaten gösteriyor.
Evet.
Yani ne zamana ihtiyaç var, Allah'ın dilemesiyle. Hı. Ne bir sebebe yani tırtıl gibi gözüken bir canlı işte metaformoz denilen bir sistemle Allah'ın ilmiyle bir anda kelebek haline gelip o kozanın içinden çıkıyor.
İşte iman hakikatleri ne kadar önemli. Bakın biz bunları konuşurken bile değil mi göğsümüz imanla doluyor değil mi? Böyle Allah'a tesbih ediyoruz. Allah'ın şanını, kudretini, yüceliğini ifade etme isteği duyuyoruz. Değil mi? Coşkulu bir sevinç, bir güzellik kaplıyor. Ve sevgi ve korkuyla Allah'a yaklaşıyoruz. İşte en önemli şey bu. Mesela Bediüzzaman Hazretleri diyor ki kainatta hakaiki imaniye yani iman hakikatleri kainatta her şeyin fevkindedir diyor. Yani her şeyin üstündedir. Her şeyden önemlidir diyor. İşte hocamızın icraatından yani tabiri caizse yanlış kullanmadıysam eğer iman hizmetine önem vermesi. Bakın 30 yıldır büyük bir iman çalışması yapıyor. Değil mi? Yani binlerce çeşit hayvanı mesela teker teker kitaplarda alıp mesela bir deveyi alıp teker teker özelliklerini inceleyip mesela sivrisinek mucizesi. Hocamızın kitabı var. Değil mi? Doğadaki bütün hayvanların mesela Yusufçuk'un kanatları işte helikopteri ona bakarak yapıyorlar diyelim. Yani Cenab-ı Allah'ın mucizeleri olan yarattığı o güzel canlıların hepsinin teker teker incelenmesi, insanın kendinin incelenmesi, çocuğun oluşumuna kadar yüzlerce ayrı kanatta hepsini teker teker ortaya çıkartıp oradaki delilleri gösterip Cenab-ı Allah'ın varlığının tecellileri olduğunu bunun, Allah'ın varlığını, birliğini anlatmak ve insanların olmayanlarını iman sağlamak, olanlarınkini imanını güçlendirmek bu çok önemli bir, böyle birinci dereceden önemli bir konu. İşte. Ve hocamız Allah razı olsun 30 yıldır bunu büyük bir azimle, sabırla,
bir şekilde,
önemle işte. Üstünde durarak yapıyor ve hakikaten şu anda da milyonlarca insanın belki imanına vesile olmuştur bu. Yani bu gelen bize internetten gelen mesajlardan, karşılaştığımız insanlardan. Çünkü kitaplar bir tane iki tane değil, 300 tane kitabı var hocamızın.
Evet inşallah.
300 kitap dünyanın 60 diline çevrilmiş durumda, tercümesi yapılmış durumda. 150'ye yakın ülkede internetten takip ediliyor ve 84 milyon kitabı satılmış bir sene içinde. 100 milyondan fazla bilgisayardan kitap indirilmiş. Bakın milyonlarca yani orada o kitaptan bir sayfasını, bir paragrafını dahi okusa bir insan Allah'ın varlığını orada açıkça görür. Çünkü delilleri ve Kur'an ayetleriyle birlikte bunlar anlatılıyor. Bu hakikaten çok büyük bir hizmet ve bu döneme kadar yapılmamış bir hizmet. Bakın bu da çok önemli. Geçmiş devirlerdeki müceddidler de iman vazifesinde bir yönüyle, bir cihetiyle Bediüzzaman yapmıştır diyor. Kendisi de çok bir bölümünün üstünde duruyor mantıki ama bunu böyle doyurucu, tatmin edici ve hakikaten evrimcileri susturan bir şekilde insanların imanını kazandıracak derecede ve olanı da muhafaza edecek, güçlendirecek derecede yapılması günümüze kadar olmamıştı. Evet. Ve kaynak da çok. Artık dünya çapında büyük bir kaynak oluşmuş oldu.
Evet.
İnşallah. Allah razı olsun. Bu çok önemli bir görevdi yani inşallah.
Evet.
Bizim bir yurt dışında Malezya'da bir konferansa gitmiştik. Ben daha önce de anlatmıştım ama hani çok hoşuma giden bir şey olduğu için tekrar anlatmak istiyorum. Bir orada bir fizik profesörüyle tanıştık. Bu İngiliz bir fizik profesörü sonradan Müslüman olmuş. Kendini Allah'ın dinini tebliğ etmeye adamış bir insan. Kanser hastasıydı. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Çok ciddi bir rahatsızlığı olmasına rağmen de o işte bizim katıldığımız konferansın da yöneticisi durumundaydı. Doktorlar normalde oturmayı bile yasaklamışlar ama böyle aslan gibi çıkıp görevini yapıyordu. Biz daha önce de hiçbir tanışıklığımız yoktu. Sonra o konferans sonunda bir baktık elinde hocamızın kitapları. Harun Yahya kitaplarıyla dolaşıyor. Hani siz nereden biliyorsunuz dedik şeyleri. İşte kendimizi tanıttık. Böyle bir önce bize bir sarıldı. Böyle sevgi gösterdi. Acayip duygulandı. Dedi ki ben dedi Müslümanlığı seçtikten sonra kendim kitaplar yazmaya başladım dedi. Bu konuyu nasıl anlatırım diye çalışmalar yapmaya başladım dedi. Sonra bir gün dedi Harun Yahya'nın eserleriyle karşılaştım dedi. Sonra okuduktan sonra net bir şekilde anladım ki dedi ben bunun daha iyisini yapamam. Yani Allah'ın dilemesiyle iman hakikatlerini anlatmak için, insanların imanına vesile olmak için daha iyi bir kitap yapmam mümkün değil. Ben bunları anlatayım diye karar verdim dedi.
Maşallah.
Doktorlar 6 aydan fazla yaşamazsın dediklerinin üstüne bir yaklaşık 2 yıl olmuştu o zaman.
Maşallah.
Allah bu vesileyle de ömrümü uzattığını düşünüyorum dedi.
Maşallah.
Kendini o kitapları anlatmaya adamış. Biz bu dediğim hani bayağı bir 7-8 sene önceki bir olay. Hani o zaman bu kadar bütün internette yaygınlaşmamış olmasına rağmen mesela dünyanın bir ucunda böyle bir insanın imanının derinleşmesine vesile olmuş. Onun vesilesiyle de birçok kişiye ulaşmış. Yani onun çevresinde de imanına vesile olduğu bir sürü öyle hem akademisyenler, hem öğrenciler, işte hem İngiltere'den, hem Malezya'da yaşayan birçok insan vardı. Allah razı olsun hakikaten hocamızdan. Yani o dönemde bile o derece uzaklara ulaşmıştı ki şimdi Allah'ın izniyle internet de tabii evet, bu kadar geliştikçe artık her gün bunun gibi binlerce haber geliyor internet
evet,
sitelerine.
Evet.
Birçok insanın bu konular imanına vesile oluyor Allah'ın izniyle.
Maşallah.
Maşallah.
Türkiye'de Darwinizme inanan, Allah'ın varlığına inananların sayısı %99
%99
gibi bir yükseldi. İnşallah. Boyutlara ulaştı. Darwinizme Türkiye'de elhamdülillah kimse inanmıyor. Hocamız bunun da ilmi olarak kanıtlanmasına vesile oldu. Avrupa'da da aynı şekilde. Yaratılışa inananların sayısı İngiltere'de %75'leri buldu.
Elhamdülillah.
Bunlar çok yüksek rakamlar. Çünkü evvelden bunlar çok düşüktü bu rakamlar. Bundan 20 sene önce, 30 sene önce çok düşüktü. Ama biraz önce söylendiği gibi 30 yıllık yapılan bir hizmet var ortada. Ve canla başına gece gündüz çalışılmış ve her türlü tehlike, risk de göze alınarak bu çalışma yapılmış. Hiçbir şekilde ödün verilmemiş. Allah da inşallah bunun karşılığını gösteriyor. Daha da inşallah evet, güzel günler olacak.
İnşallah.
Ahir zamandayız inşallah.
İnşallah.
Daha da güzellikler, başarılar göreceğiz inşallah.
O zaman inşallah, bir sonraki bölümde ahir zamanın büyük alametlerinden arzu ederseniz bahsederiz biraz.
İnşallah.
Kısa bir aramız var sayın izleyicilerimiz. Tekrar beraber olacağız. Sayın izleyicilerimiz tekrardan beraberiz. Ahir zaman alametlerinden bahsetmek istiyoruz bu bölümde. Çünkü içinde yaşadığımız çağ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize müjdelediği bir çağ. Bu çok önemli. Diğer semavi dinlerde de bu dönemden bahsedilmiş. İngilizce Golden Age dedikleri altın çağ olan bir döneme girmiş durumdayız. Ahir zaman olarak adlandırıyoruz biz onu. Peygamber Efendimiz de öyle adlandırılıyor. Yani son zaman. Yani kıyamete yakın olan zaman. Ve kıyametin de alametleri var. Onların en büyük alametlerinden biri Hazreti Mehdi'nin çıkışı. Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın nuzulü. Ve her ikisinin birlikte dünyaya İslam ahlakını hakim etmeleri. Yani dünya kıyamet kopmadan evvel dünyada yaşanacak olan büyük bir güzellik, bir sonun final, bir güzel final diyebiliriz. İnşallah onun yaşanması ile ilgili o dönemin alametlerini bilmeliyiz. Hangi dönemde yaşadığımızı bilmeliyiz ki sosyal olayları da neden yaşandığını görelim. Değil mi? Mesela
evet, evet,
birçok şey yaşıyoruz. Türkiye'de de öyle birçok olay yaşanıyor. İşte
dünyada gelişmeler oluyor.
Tabii yani bunlar neden oluyor? Mesela bir kuraklık yaşanıyor. Arkasından birden bir yağmur bolluğu oluyor. Mesela bu neden oluyor? Bir ekonomik kriz yaşanıyor. Neden yaşanıyor? Bunu anlamak için, bunları gözlemlemek ve ne anlama geldiğini bilmek için hangi dönemde yaşadığımızı bilmemiz ve bunları yorumlayabilmemiz ve bu yorumdan çıkartacağımız sonucun ne olduğunu, neden bunu yaşadığımızı ve bunların Mehdi'nin çıkışının birer alameti olduğu, dolayısıyla bunları vakıf olmamız gerekiyor ki şuurla yaşayalım. Sosyal olayları böyle yorumlayabilirim. Şimdi hadislerde Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerini ana başlıklarıyla ben önce isterseniz sayayım. Sonra teker teker hepsini incelemeye geçelim. Birincisi fitnelerin çoğalması. İki haramların helal sayılması. Allah'ın açıkça inkar edilmesi. Müslümanlara baskının artması. Dünyanın her yerini karışıklık ve kargaşanın sarması, İran-Irak savaşı, Afganistan'ın işgali, Fırat'ın suyunun kesilmesi, Ramazan'da ay ve güneş tutulmaları, kuyruklu yıldızın doğması, Kabe baskını ve Kabe'de kana katılması, doğu tarafından bir ateşin görülmesi, büyük ve hayret verici şeylerin meydana gelmesi, güneşten bir alametin belirmesi, büyük şehirlerin yok olması, depremlerin çoğalması, bir köyün yok olması. Bunlar evet. ana başlıklar olarak nitelendirebileceğimiz olaylar. İsterseniz bunları teker teker Hicri 1400'de Hazreti Mehdi'nin çıkacağı söyleniyor. Hadislerde ve Bediüzzaman'ın da hadislere olan tefsirinde mesela diyor ki istikbali dünyeviyede 1400 sene sonra olacak bir hakikati gerçeği kendilerine yakın zannetmişler. Dünyanın geleceğinde tam 1400'de çıkacağını söylüyor. Nerede deyince merkezi saltanat ve hadislerde de Mehdi'nin Konstantiniyye'yi yani İstanbul'u fethedeceği tekbirlerle, tesbihlerle yani manen Allah'a olan imanla İstanbul ve Hicri 1400'de çıkacağı Hazreti Mehdi'nin hadislerde geçiyor. Bunun evet. alametlerini arzu ederseniz sizin evet. bir gösteriminiz var herhalde. Onunla ilgili evet. birlikte inceleyelim.
Kabe baskını, kıyamet alametleri olarak geçen Kabe baskını ile ilgili. Onun çıkacağı yıl insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavah edecekler. Sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe cemresinin üzerine akacak.
Bakın altı çizilmiş, onun çıkacağı yıl.
Evet.
Yani 1400. Evet. Hicri 1400'e özellikle dikkat çekilmiş.
Evet, burada da o gün gazete kupürleri, Yeni Asya Gazetesi 22 Kasım 1979. Kabe'de silahlı saldırı.
Evet.
Tam dediğiniz gibi o yıla bakıyor, Hicri 1400. Harem-i Şerif'e vaki saldırı lanetleniyor. Mekke işgal edildi.
Bakın şimdi burada Türkiye Gazetesi yazıyor. Hemen yanında o dikdörtgenin karenin içinde bugün 1 Muharrem 1400. Yani Hicri 1400'ün ilk günü. Yani evet. bakın çok manidar. Onun çıkacağı yıl diyor. Hakikaten o yılın ilk günü cereyan etmiş bu olay. Yani insanlara duyurulmuş. En azından insanlar öyle vakıf olmuşlar ve çok olağanüstü bir olay. 1400 yıldan beri Müslümanlar hac yapıyor. Hiçbir defa böyle bir olay vuku bulmamış. Yani deseler ki o zaman da biz yaşasak, deseler ki hacda böyle bir olay olacak, Müslümanlar kana bulanacak, çarpışacaklar. Hayretle dinleriz. Yani böyle bir şey nasıl olabilir diye. Ve ondan sonra da olmadı. 1400 yıldan beri de olmuyor. İlk defa tam Hicri 1400'ün ilk gününde. Böyle evet. bir olay tam Peygamber Efendimiz'in söylediği gibi cereyan ediyor. Yani hayret verici hakikaten bir olay. İnsanı şaşırtıyor ama Allah da bunu bir alamet olarak yaratacağını söylüyor. Vahiy ile Peygamber Efendimiz'e bildirmiş. O da bize aynı şekilde işaret, Hazreti Metin'in işareti olarak söylüyor. İlk günü, 1400'ün ilk günü tam söylediği gibi hadisin olay cereyan ediyor.
Evet. Kutsal Mekke Camii basıldı. Namaz kılanlar rehin alındı. Kabe'yi bastılar. O dönemin hemen hemen bütün gazetelerinde yer aldı.
Evet.
Kabe'de kan akıtılması.
Evet, diğer hadisler konuyla ilgili. Evet. Ramazan'da bir seda olur diyor. Evet, diğer
hac terörü.
Hac kanı bulan.
Evet. Evet, bir diğer alamet, büyük alametlerden İran-Irak Savaşı. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. Hı hı. Kıyamet alametleri Medineli Allame Muhammed Resul el-Berzenci Hazretlerinin sayfa 166.
Faris yönünden gelecek olan bir kavimdir ki şöyle diyecekler. Ey Araplar, siz fazla taassuba karşısınız. Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır. Bir gün onlara ve bir günde sizlere verilsin ve karşılıklı sözler tutulsun. Onlar Mutık'a çıkacaklar. Müslümanlar oradan aşağı yazı yayınlayacaklar. Bakın yöre veriyor, Mutık'a yöresi. Evet,
çok oradan, net şeyler.
Evet. Müşrikler öbür yandaki Rakabe denilen bir simsiyah olan nehrin kenarında duracaklar. Aralarında savaş olacak. Her iki ordudan Allah zaferi kaldıracak.
Evet. Yani galibi olmayacak.
Galibi olmayacak, evet.
Nitekim İran-Irak savaşı öyle oldu. Evet. İki taraf da çok büyük kayıplar verdi ve galibi olmadı.
Kimse evet. kazanmadı.
Bu şeyin
savaşı. Onunla ilgili kupürlerde şimdi
evet,
görürüz.
Bununla ilgili
Bakın o hadiste Fars yönünden gelecek diyor. Fars yani İran
tarafı. Evet. Ey Araplar, siz fazla taassuba kaçtınız. Yazıya inecekler. Ovalık, Irak Ovası.
Yazı orası, evet.
Evet. Mutık, bölgede bir dağın adı. Rakabe, petrol kuyularının çok olduğu bölgenin adı. Allah her iki ordudan da zaferi kaldıracak.
Evet.
Tam hadiste anlatıldığı gibi oldu Irak-İran evet. savaşı. Hı. Gerçekten de zafer Allah her iki ordudan da kaldırdı. Bir ileri bir geri, işte İran-Irak savaşı. Evet, o dönemin gazetelerinde de yer aldı.
Bakın o da yine 1979.
Evet.
Tam evet. Hicri 1400.
Evet. Yine Hicri 1400'de meydana gelen bir başka kıyamet alameti de Hazreti Mehdi öncesinde Afganistan'ın işgali. Talikan'a yani Afganistan'a yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Hı hı. Yine Peygamber Efendimiz o dönemde kıyamet öncesi ahir zamanda meydana gelecek bir alameti daha açıkça bize bildirmiş. Evet. Afganistan'a yazık oldu diye söyleyerek gerçekten de Afganistan 1979 yılında Ruslar tarafından işgal edildi. Bu da tam Hicri 1400 evet, yılına bakıyor. Evet, burada
bakın Aralık 1979. Evet. Kabe baskını Kasım'dı. Evet. Şimdi birazdan tankeri de göreceğiz. O da Kasım 79. Evet. Hepsi özellikle yıla, tam 1400, evet. Hicri 1400'de bir ay sonrası mesela.
Çok Aralık. Kısa bir süre içinde 1400 yıl önce söylenmiş bunca olayın bir arada oluşmuş olması evet. çok manidar.
Onu da tarif ediyor Resulullah Efendimiz evet. sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tesbih tanelerinin dizilimi yere yayılması gibi diyor. Yani evet, hakikaten
peşi sıra. Evet, evet. Meydana gelmiş. Bir başka gene biraz önce söylediğiniz doğu tarafından ateş görülmesi. Gökyüzünde doğu cihetinden geceyi aydınlatan büyük bir ateş gördüğünüz vakit işte o an Hazreti Mehdi'nin geliş vaktidir. Doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in Hazreti Mehdi'nin çıkmasını bekleyiniz.
Bakın altı çizilmiş geceyi aydınlatan evet. yani karanlık geceyi aydınlatan bir büyük bir ateş aydınlatıyor evet. vakit ya o işte o an diyor. Evet. Yani o gün o demek. An. O an değil mi? Yani o an o günü evet, gösterir evet. yani. Hazreti Mehdi'nin geliş vaktidir. Demek ki o olay şimdi tekrar kupürlerde göreceğiz.
Evet.
Tanker Independent'ın İstanbul'da patlaması olduğu gün Mehdi çıkıyor demek ki şu an.
Evet. Gerçekten o büyük bir patlama oldu. Gece her yer bütün gökyüzü aydınlandı. İnsanlar
zaten gazetelerde öyle duyuruldu. Gece evet. gündüze döndü.
Evet.
Evet.
Bakın bu gündüz gibi oldu.
İşte, tabii. Evet. Bakın Aralık 79. Hepsi peşi sıra oluyor. Evet. Yani. Kasım Aralık 1400'de.
Evet.
15 Kasım. 18. Evet.
Büyük bir duman şehrin üstünü sarmıştı o dönemde. Ve çok uzun
bakın,
süre
evet,
yandı.
15 Kasım'da olmuştu olay hatırladığım kadarıyla. 16 Kasım. Bazı gazetelerin tarihleri birbirinden farklı sonradan yapılan haberler herhalde. 15 Kasım diye hatırlıyorum ben de. O gün, o an diyor hadiste çünkü. O gün demek ki Mehdi'nin zuhuru hakikaten. O bir alamet.
Evet, bir başka alamet. Bağdat'ın alevlerle yok edilmesi. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. Gerçekten de Irak işgal edildi. Ciddi büyük bir bombardıman altında kaldı Irak. Yerle bir edildi, yakıldı. Alevlerle yok edildi. Tam hadisin yanıyor. İfadesi meydana geldi.
Hatta alev resmi de koyulmuş evet. yani. Evet. Hakikaten evet. biz televizyonlarda da gördük değil mi? Bombalardan sonra alevler evet. her yer yanıyor.
Evet. Bu da büyük alametlerden ve net bir şekilde bakın. Çıktı. Evet, Bağdat cayır cayır evet. diye zaten o dönemin haberlerinde var. Iraklılar şaşkın, Bağdat niye direnmedi?
Bu da çok enteresan evet. bir alamet. Birazdan herhalde ona da sıra gelecek tahminim.
Evet.
Direnmedi diyor. Yani ordu evet.
ordusu dünyanın
hiçbir karşılık verilmedi o
ordusuna enteresan. Sahip iken evet bir karşılık vermemiş oldu. Irak alev alev yine bir başka.
Evet, Irak'ın yeniden yapılanmasından dahi bahsediliyor hadislerde.
Evet, Irak'a saldırmadıkça kıyamet kopmaz ve Irak'taki masum insanlar Şam'a doğru sığınma yerleri ararlar. Şam yeniden yapılanır, Irak da yeniden yapılanır.
Evet. Hakikaten
tam
öyle
bahsettiği
oldu.
Gibi gerçekten.
Çok büyük detay var.
Detay var, evet. İnsanlar hem sığınmaya çalıştılar Irak'tan, kendilerini korumaya çalıştılar. Hem yeniden bir yapılanma var. Çok zaten hepimizin bildiği, gördüğü, takip ettiği, devam eden. Irak onarımı ABD'nin yeniden yapılanma ile ilgili gazete haberleri. Evet. Irak'ın para biriminin değişmesi, bu da çok büyük bir detay. O zaman Peygamber Efendimiz mucizevi olarak bunu bize bildirmiş Allah'ın vahiy etmesiyle. Iraklıların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve alışveriş yapabilecekleri bir para hemen hemen kalmayacak.
Para kalmayacak.
Evet. Evet. Gerçekten de Irak'ın para birimi kalktı. Bu alamette çıkmış oldu.
Bakın Irak borç batağında.
Hem de paraları da kalmadı.
Evet.
Yani sonuçta alışveriş yapacakları, sarf edecekleri,
evet,
her şeyleri yakılıp yok olduğu için.
Evet.
Bakın dinar çıkmazında.
Evet.
Bakın. Ya ama paranın hiçbir kıymeti kalmamış yani, o bankadan götürmüş. Zaten dolara dönecek diyor. Bakın Saddamlı paralara veda.
Evet. Bir ordunun kaybolması. Mehdi'nin 5 alameti bulunur. Bunlar Süfyani, Yemani, Sema'dan bir sayha, Beyda'da bir ordunun batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir. Beyda'da bir ordunun batışı, yok oluşu. Gerçekten Irak ordusu bu olayda Amerika'nın işgalinde hiçbir şekilde karşı koymadı. O ordu kayboldu.
Ordu kayboldu, o arkada yok oldu yani.
Ortaya çıkmadı. Hiçbir direniş göstermedi. Hiçbir şekilde de görünmedi ortada. Bir başka hadiste kendisine bir ordu gönderilecek. Bunlar yerin bir çölünde iken yere batırılacaklardır.
Bakın çöle, yani kumun içine batmış ordudan bahsediyor.
Evet. Bir ordu savaş için gelir. Çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar. Ortadakiler de kurtulmaz.
Evet, bunlar Kütübiste'den bu hadisler. Müslim'den,
evet.
Hanbel'den, Tirmizi'den, İbn-i Mace'den, Ebu Davud'dan. Bakın kumdan uçak, evet. Saddam'ın uçakları kumlardan
çıkarıldı. Tam ifade edildiği gibi.
Evet. Hayret edilecek bir şey.
Çölde yani. Kumun içine gömülü
hiç
ordu.
Yani, nerede görülmüş bir şey ya? Dünyada ilk defa ben böyle bir şeye rast geliyorum.
Evet.
Değil mi? Yani hiç kumdan ordu çıktığı, evet, görülmüş mü? Tam hadisin ifade ettiği gibi inşallah.
Bir de çok uzun süre savaşlar yapmış. Dünyanın en güçlü ordularından
biri olduğu söylenen
bir ordu. Bir anda yok oldu. Hiçbir şekilde ortada çıkmadı. Saddam da yok, adamları da. Tamamen kayboldular.
Evet.
Hadisinde tam bunu ifade, evet, etmesi, o günün başlıklarıyla aynı ifade olması, tabii bu da bir mucize. Fırat'ın suyunun kesilmesi bir başka büyük alamet.
Ondan evvel ben bir şey söylemek istiyorum. Demin, evet, Kabe baskınıyla ilgili konuşurken, 1979'da tam 1 Muharrem Hicri 1400'de Kabe baskını oldu. İlk defa oldu. 1400 yıldan beri ilk defa olan bir şey. Ancak 1987'de bir kere daha oldu. Ben orada ifadem yanlış anlaşılmasın. Sonra da önce de olmadı demiştim. Ama 1987'de bir daha oldu. O da Mehdi'nin alametidir. Yani 7 sene arayla iki defa Kabe baskını yaşanıyor ve söylendiği gibi kan akıtılıyor.
Evet.
Mehdi'nin çıkış alameti.
Evet.
Evet, inşallah.
İnşallah.
Fırat'ın suyunun kesilmesi. Resulullah buyurdu ki Fırat nehrinin suyu çekilip altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Resulullah Fırat nehri bir altın dağını açığa çıkarır. Süneyn Ebu Davud. Fırat nehrinin suyu çekilerek altın hazinesini açıklaması zamanı yaklaşıyor. Her kim o zaman orada bulunursa o hazineden bir şey almasın. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet edilmişlerdir. Evet, bu da Fırat Nehri'nin
suyunun kesilmesi. Bu da çok, çok net açık, bir şekilde.
Çok net detaylarıyla açıklanmış hadis. Evet. Keban Barajı'nın kurulmasıyla orada Fırat suyu tam ve net olarak kesilmiş oldu. Ki o günün kupürlerinde var bu. Ve koca Fırat doğduğu yerde durdu.
Durdu, evet.
Hiçbir zaman durmamış. Mesela o tarihe kadar hiçbir şekilde durmamış. Hep akmış ve böyle bir şey hiç gündemde de olmamış. Evet. Ama tam o dönemde Fırat'ın suyu duruyor.
Bir de bu hadis-i şerifin söylendiği dönemde onun o şekilde durdurulabilmesi zaten mümkün de değil. Yani
evet.
Hani
evet.
Öngörülebilecek bir şey, bir hiçbir şey de değil. Bu konuda evet. Değil.
Fırat aynen şöyle yazıyor o günde 1973'te gazete. Fırat tarihinde ilk ve son defa 3 gün akmayacak diyor. İlk defa akmıyor Fırat. Hı hı. Yani o güne kadar hep akmış. 1400 senedir hep akmış ve yine tam bulunduğumuz o kısa ahir zaman döneminde, tam böyle Hicri 1400'de Mehdi öncesi döneme böyle büyük bir alamet yine tam o dönemde meydana geliyor.
Evet.
Ve bu bir kere oluyor.
Ve altından bir dağ çıkmış oluyor. Yani orada evet. Meydana gelen bakın varlık, zenginlik, güç.
Ona da evet.
Tabii. Buhari. 10 milyon dönüm sulanacak.
Evet. Orada hem bereket olması, evet. Bölgenin zenginleşmesi.
Bakın o bir ay evvelkine gelebilir misiniz? Fırat'ın suyunun çekilip. Hadis-i şerifte kaynağı şöyle. Hadis Buhari ve Müslim rivayet etmişler. Riyaz-ı Salihin'de 3'e 332. Resulullah buyurdu ki Fırat nehrinin suyu çekilip altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu hazine üzerine kıtal vukuğa gelir. Her 100'den 99'u ölür. Kıtali iştirak edenlerden her kişi yalnız ben halas olacağım, kurtulacağım diye ümitlenir. Şimdi burada cümleleri teker teker incelediğimizde Fırat nehrinin suyu çekilip. Şimdi bu hadisi Suyuti Hazretleri kitabında suyun durdurulması olarak geçiriliyor. Suyuti Hazretleri'nin kitabında suyun durdurulması. Hakikaten de dediğiniz gibi Keban Barajı Fırat nehrinin suyunu durdurdu, kesti. Altından bir dağ meydana çıkmadıkça yapılan baraj sayesinde elektriğin üretilmesi, toplanan suyun arazide kullanılarak toprağın veriminin artması ve ulaşım kolaylığının sağlanması gibi sebeplerle buradaki topraklar altın gibi kıymetli hale geldi. Üçüncü bölümünde de bu hazine üzerine kıtal vukuğa gelir diyor. Kıtal birçok kişinin ölümüne sebep olan kavga anlamında. Bölgede devam eden o zaman yaygın anarşi ve kıtal sebebiyle oradan toprak alan o bölgedeki anarşinin zararına uğrayabilir. Hadisteki ifadeyle ya ölür ya da öldürülür diyor. O zaman hakikaten kıtal o bölgedeki anarşiye dikkat çekiyor. Gerçekten evet. De hadiste. Evet.
Bir başka büyük alamet Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları. Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Ölüm, kıyamet, ahiret ve ahir zaman alametleri sayfa 440. Mehdi'nin gelişi Ramazan ayında ayın iki kere tutulmasına sebep olacaktır. Kıyamet alametleri sayfa 200. Bu da çok net, çok büyük bir alamet. Gerçekten iki sene üst üste 1981 ve 1982 yıllarında ve Ramazan ayında güneş ve ay tutulmaları 15 gün arayla meydana gelmesi çok büyük bir mucize. Hani evet. Peygamber Efendimizin 1400 sene evvelden bu kadar detaylı bir bilgiyi söylemesi ve bugün gene ahir zamanda tam konuştuğumuz dönemde Hicri 1400'de bunun olması
ve diğer bütün alametlerin peşinden veya gelmesi, öncesinde o büyük, arasında
evet,
aynı dönemde olması
çok büyük bir mucize. Bakıyoruz Hicri 1400'de 15 gün arayla gerçekleşen ilk ay ve güneş tutulmaları 1981 Ramazan ayının 15. günü ay, 29. günü güneş. 1982'de yani Hicri 1402'de Ramazan ayının 14. günü ay, 28. günü de güneş. Hiç olmamış bir şey.
Evet.
Yani çok büyük bir mucize ve yine tam Hicri 1400'lerde.
Maşallah.
Maşallah. Ve bunlar da hepsi peşi sıra. Yani gerçekten çok büyük mucizevi şekli oluşan alametler peşi sıra meydana geliyor. Hicri 1400 içinde 15 gün arayla gerçekleşen diğer ay ve güneş tutulmaları, ay tutulması 20 Kasım 2002 Ramazan'ın ortasında olmuş. 9 Kasım 2003 Hicri 1424 yine Ramazan'ın ortasında. Güneş tutulması 4 Aralık 2002 1423 Ramazan'ın sonunda. 23 Kasım 2003 Hicri 1424 Ramazan'ın sonunda. Halley kuyruklu yıldızının doğması bir başka büyük alamet. O gelmeden önce doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir. El Kavlu Muhtasar fi Alameti Mehdi'l İl Muntazar'da sayfa 53 yer alıyor. O yıldızın doğması güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. Gerçekten de güneş ve ay tutulmasından sonra Halley kuyruklu yıldızı dünyaya uğruyor. Ve yine Peygamber Efendimiz'in bir diğer alameti de, bir diğer hadis de meydana gelmiş oluyor. Halley o günün gene gazeteleri bu büyük olayı haber vermişlerdi. Dünyaya çok 76 bir yılda bir geçen bir yıldız Halley ve dünyaya yakın bir mesafeden geçiyor. 76 yılın gene tam 1400 Hicri 1400 zamanı gelmesi yine
ve ay ve güneş tutulmalarından sonra olması.
Evet.
Evet.
Tam belirtildiği gibi.
Evet, 1986 yılında Hicri 1406'da dünyamızın yakından geçmiştir. Bu kuyruklu yıldız parlak, ışıklı bir yıldızdır. Tam hadiste belirtildiği gibi parlak, ışıklı bir yıldız. Hareket yönü doğudan batıya doğrudur. 1981 ve 1982 yani Hicri 1401 ve 1402 yıllarında meydana gelen ay ve güneş tutulmaları olayından sonra ortaya çıkmıştır. Tam evet. Hadisin anlattığı gibi meydana gelmiş.
Mehdi'nin çıkış alametleri. Yani bunları gördüğünüzde bilin ki Mehdi çıkmıştır diyor Peygamber Efendimiz.
Bu yıldızın geçtiği dönemde meydana gelmiş büyük olaylar var. Evet. Bu olaylardan bazıları Hazreti Nuh kavmi helak olmuş. Hazreti İbrahim ateşe atılmış. Firavun ve kavmi yok edilmiş. Hazreti Yahya şehit edilmiş. Hazreti İsa doğmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilk vahiy gelmeye başlamış. Osmanlı İmparatorluğu tarih sahnesinden de yer almaya başlamış. İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiştir. Dolayısıyla bu Halley kuyruklu yıldızının geçmişte gene büyük olayların habercisidir. Bir diğer kuyruklu yıldız da Lülin kuyruklu yıldızının görülmesidir. Bu da bir alamettir, kıyamet alametidir. Bu da Peygamberimizin hadislerinde İmam Rabbani'nin mektubatında Peygamberimiz hadisi olarak yer almıştır. 381. mektup sayfa 1184'te. Şöyle, vaat edilen Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman şark tarafından iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Şimdi bu hadiste de çok detay verilmiş ve çok güzel anlaşılır olayı tam tasvir eden detaylar var. Burada doğu tarafından çıkması, iki dişli yani boynuzlu, iki boynuzlu bir yıldız olması, gerçekten de Lülin
parlak olması,
parlak münevver. Olması, münevver evet, parlak olması, iki boynuzlu gibi iki ışık meydana getirmesi. Bakın, işte burada net bir şekilde iki boynuzlu, iki taraflı.
Yani hüzmesi olarak, böyle ince, hakikaten gözüküyor. Tam boynuza benziyor değil mi?
Evet. Bir de diğer kuyruklu yıldızlarının tersine doğudan batıya değil batıdan doğuya hareket ediyor olması. Bunun da net belirtisi. Evet, bir diğer alamet güneşten bir alamet belirinceye kadar Mehdi gelmeyecektir. Güneş alamet olarak doğmadıkça Mehdi çıkmayacaktır. Asıl işte o günün haberleri güneşte büyük patlamalar meydana geldi. Hı hı. Güneş patlayacak. Asrın patlamasını böyle yakaladılar. O fotoğrafları çekildi bu patlamanın. Evet, bir diğer büyük alamet gene bu dönemde meydana gelen tozlu dumanlı bir fitne. Hadiste tozlu, dumanlı, karanlık bir fitne görülecek, bunu diğerleri takip edecek şeklinde geçmektedir. Kitabül Burhan fi alameti Mehdil ahir zaman sayfa 26'da. Bu tozlu, dumanlı, karanlık bir fitne 2001 yılındaki 11 Eylül olayları diye bildiğimiz Amerika'daki gökdelen saldırısıdır. Gökdelenlerin çift ikiz kulelerin yıkılış hadisesidir. Gerçekten de o dönemde büyük bir fitne meydana geldi. Bu olaydan sonra zaten dünyada çok büyük olaylar meydana geldi. Müslümanlar adına Müslümanların katledildiği, evet, şehit edildiği çok büyük hadiselerin başlangıç noktası olarak kabul edilir bu, evet, olay. Gerçekten de.
Bu da onlara sebep gösterildi.
Sebep gösterildi. Bu olaya bağlı olarak birçok işgal meydana geldi. Birçok savaş meydana geldi. Birçok cinayetler işlendi. Tam hadisin söylediği gibi dumanlı bir fitne. Gerçekten de o günlerde bu olaydan hemen sonra o şehrin üstünü büyük bir duman kapladı. Ve çok çok uzaklardan görülecek kadar büyük bir duman şehri kapladı. Tam hadisin ifade ettiği gibi dumanlı büyük bir fitne haline geldi.
Bakın duman yani şehri kaplamış, hiç böyle bir, evet, toz üstelik duman, hatırlarsanız, evet, bütün
çok
o
acayip de toz tabii.
İşte itfaiyecilerin, görevlilerin, oradaki halkın, tabii, her şeyi gözükmüyorlardı bile, evet, insanlar. Yani böyle her tarafı elbiseleri, kıyafetleri, yüzleri duman, toz olmuştu. Bir de o şey iki gökdelen çökünce o bütün her taraf, tabii, caddelerce, sokaklarca, şehrin şey, büyük, tabii, bir kısmı toz içinde kaldı, duman içinde kaldı hakikaten.
Evet.
Tam hadisin ifade ettiği şekilde.
Evet. Bu olaydan sonra da dediğimiz gibi dünyada çok büyük değişimler meydana geldi. Evet, çok büyük olaylar meydana geldi. Hala da devam etmekte.
Evet. Evet. Şimdi büyük olayların ve hayret verici şeylerin meydana gelmesi. Bu da Mehdi'nin çıkış alametlerinden. Ben biraz izin verirseniz buradan okumak istiyorum. Her zaman bahsettiğimiz konuların dışında da hatırlayacağız. Diyor ki hadis-i şerifte, onun zamanında büyük hadiseler vuku bulacak. Büyük olaylar olacak. Onun zamanında nice hayret veren haller zuhur edecektir. Bakın hakikaten büyük ve hayret verici olaylar olacak diyor hadis-i şerifte. Onunla ilgili bakın Mehdi'nin çıkış yılı olan Hicri 1400'ün başlarında meydana gelen o büyük olaylardan birkaç tanesini okumak istiyorum ben. Demin gördük, Kabe basıldı ve çok sayıda Müslümanın kanı akıtıldı. 1979 ve 1987'de iki defa. 1400 yıldan beri ilk defa oluyor. 2500 yıllık İran Şahlığı yıkıldı ve İran Şahı Rıza Pehlevi öldü. Hindistan'ın Bombay kentinde bir fabrikadan sızan gaz 20 bin kişinin ölümüne yol açtı. İki Müslüman olan ülke olan İran ve Irak arasında 8 yıl sürecek bir savaş başladı. Ruslar Afganistan'ı işgal etti. Bunlara baktık biraz evvel. Meksiko City şiddetli bir depremle yerle bir oldu. Bakın, bir şehir yok oldu. Yani. Kuzey Kolombiya'daki Nevada Del Ruiz yanardağı 400 yıldır ilk kez patladı. Eriyen kar ve buzun oluşturduğu çamur yüzünden Armero kenti haritadan silindi. Bakın köy de yok olacak deniyordu. Kent haritadan silindi ve 20 bin kişi öldü. Bangladeş'teki sel 25 bin kişinin ölümüne sebep oldu. Hristiyanlığın merkezi Roma'yı sular bastı. 1986'da Çin'de tarihinin en büyük orman yangını oldu. Hindistan Başkanı Gandhi, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, İsveç Başbakanı Olof Palme öldürüldü. Papa II. Jean Paul vuruldu. 1980 yılı başlarında ilk AIDS vakaları tespit edildi. Çağın vebası denildi. On binlerce kişinin ölümüne sebep oldu. 1986'da uzay mekiği Challenger fırlatılışından sonra infilak etti. 26 Nisan 1986'da Ukrayna'daki Çernobil nükleer santralinde şimdiye kadar görülen en büyük nükleer kaza meydana geldi. Birçok Avrupa ülkesi yayılan radyasyondan etkilendi. Ülkemizin Karadeniz bölgesi de dahil olmak üzere. Ozon tabakasının delinmesi dünya iklimi üzerinde çok olumsuz etkiler bıraktı. Sovyetler Birliği yıkıldı ve Gorbaçov'la birlikte bağımsız devletler ortaya çıktı. Irak'ın Kuveyt'i ilhak etmesinden sonra Körfez Savaşı başladı. Ermenistan'daki depremde kent harabeye dönüştü. 500 bin kişi evini terk ederken ölü sayısı 40 bini aştı. Bakın yani ne kadar hayret verici olayın hepsi ard arda meydana gelmiş. 1989 yılında Çin'de komünist bölükler tanklarla öğrencilerin üzerine yürüdü. Tiananmen meydanında 2000 öğrenci öldü. Soğuk savaşın sembolü olan Berlin duvarı inşasından tam 28 yıl sonra yıkıldı. 1990 yılında Kabe'deki tüneldeki izdihamda 1400'den fazla hacı hayatını kaybetti. 1991 yılında Bangladeş'te meydana gelen sellerin sonrasında 120 binin üstünde kişi öldü. Milyonlarca kişi evsiz kaldı. Bosna ve Kosova'da katliamda yüz binlerce Müslüman öldürüldü ve yüz binlercesi yurtlarından çıkarıldı. Ebola virüsü on binlerce kişinin ölümüne sebep oldu. El Nino tüm dünya ülkelerine çok büyük felaketler getirdi. Hakikaten hadisin çok büyük ve hayret verici olaylar. Değil mi? Mesela bir meydanda 2000 kişinin tankların ezmesi, ölmesi öğrencileri, bir selde 25 bin kişinin ölmesi gibi hayret verici ve hakikaten büyük olaylar.
Çok fazla olay
yaşıyoruz. Tam Mehdi'nin çıkış tarihi olan 1400'lü yılların başlarında, tam zuhur tarihinde olması hakikaten önemli alametler.
İnşallah. Uygun görürseniz çok sevimli canlılar, hayvanlar var. Onların görürseniz resimlerini.
Evet. Süper olur. Yani ahir zamanı çaka çaka doya doya yaşıyoruz. Evet. Bu çok önemli. İnşallah. Bu alametlerin sonucunda bizim Mehdi'yi aramamız gerekiyor. Evet. Çünkü bu olaylar Allah Mehdi'nin çıkış alameti olarak yaratmış bunları. Ve dünyada çok büyük bir olay. Yani Peygamber Efendimiz'in müjdelediği, kendi soyundan olan ve İslam'ın dünyaya hakim edilmesine vesile olacak Mehdi çıkıyor.
İnşallah. Yani
Müslümanları bu konuda müjdeliyor Peygamber Efendimiz. Evet. Ve aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in bize emri var. Diyor ki karda sürünerek de olsa, gidin emekleyerek de olsa Mehdi'yi bulun ve ona tabi olun diyor.
Evet.
Şimdi Peygamber Efendimiz, Soyun Hocamız bunu izah etti. Ben sadece aktarıyorum şu anda. Mesela dedi yan odada burada olsa Peygamber Efendimiz emretse hemen yerine getirmemiz gereken bizim Müslüman olan herkesin üzerine sorumluluk. Veyahut biraz uzakta bir yerde olsa yine bize haberini getirseler bunu yapın diye yine üzerimize sorumluluk. 1400 sene evvel de söylemiş olsa değişen bir şey yok. Çünkü Müslümanlara tabi olun diyor Mehdi'ye. Yani bu Peygamber Efendimiz'e bize bir emri. Hazreti Mehdi'nin alametlerini anlamak, çıktığını anlamak, faaliyetlerinden, çalışmalarından, dünyadaki İslam'a olan yönelişten, etkiden, imanın artmasından ve birçok olaydan gözlemlediğimiz gibi Hazreti Mehdi çıktı ve faaliyet içinde.
İnşallah.
Ve bütün dünyayı etkileyecek çok büyük, çok güzel olaylar olacak inşallah. İslam'ın ahlakının yeryüzüne hakimiyeti söz konusu olacak. Bu hepimiz için çok büyük sevinç kaynağı. Bu çünkü hangi Müslüman istemez dünyada şu anda Filistin'de çocuklar ölmesin değil mi? Üstüne bombalar atılmasın. Doğu Türkistan'da Müslüman genç kızları alıp kaçırmasınlar. Binlercesi ortadan kaybolmasın. Keşmir'de hakeza değil mi? Kosova'da, Bosna'da yapılanları biliyoruz. Hali hazırda da İslam dünyasında ve Müslümanlara çok büyük acılar çekiyorlar. Bir zulme uğramış durumdalar. Değil mi? Biz hepimiz işte yardım grupları gidiyor, onlara yardım götürmeye çalışıyor, ilaçlar gidiyor. Yani bu her Müslümanın yüreği yanıyor. Zaten kapı başımızda olan bir şey. Bize de sıçrayabilir değil mi? Yani bunun için çaba göstermek gerekiyor ve bu her Müslümanın üzerine farz olan bir ibadet. Yani bu zulme karşı elinden mücadele geldiği etmek. Şekilde mücadele etmek, fikri anlamda bunları anlatmak, bunların yanlışlığını ve İşte Mehdi'yi de müjdelemek burada da önemli bir ibadet. Çünkü Mehdi geldiğinde insanlara hidayete vesile olacak ve bu zulümlerin kalkmasına vesile olacak.
Zaten bütün bunların hani çözümü Allah'ın dilemesiyle sadece Hazreti Mehdi'nin zuhuruyla oluşabilecek bir şey. Onun için de yani her Müslümanın dediğin gibi yani mutlaka bunu canı gönülden istiyor olması lazım. Yani bunu canı gönülden istemeyen insanın mutlaka kendini sorgulaması lazım. Yani bakış açısını, imanını. Çünkü Yüce Allah'ın Kur'an'da vaat ettiği bir gerçek var. İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olacağı. Zaten işte Hazreti Mehdi'nin zuhuru ve o dönem bunun Allah'ın izniyle gerçekleşeceği bir dönem.
Evet.
Bunun alametlerinin ortaya çıkmış olması hakikaten çok büyük bir müjde. Müslümanların birbirine sevinçle söylemesi, öyle anlatması, herkesin birbirine aktarması gereken bir şey. Ve bunun da bu dönem olduğunu düşünmek, olduğunu olmasını istemek zaten hani her Müslümanın zaten gönlünden geçecek bir şey. Tabii. Çünkü hangi Müslüman istemez ki dediğin gibi bütün bu zulümler ortadan kalksın. Allah'ın beğendiği İslam ahlakı tüm dünyada hakim olsun. Savaşlar bitsin, kan dökülmesin. İnsanlar herkes birbirine kardeşçe baksın, sevgiyle baksın. Bütün dünyada bolluk, refah, sevgi, muhabbet hakim olsun. Bunu normal her Müslümanın canı gönülden istemesi, her vicdanlı insanın bunu beklemesi, arzu etmesi gerekir. Bizde şimdi şu ki daha ne kadar çok alamet var. Hani şu akşam bu programda konuştuklarımız bile inşallah Allah'ın izniyle o dönemin bu dönem olduğuna dair çok önemli alametler. Bunu hakikaten hepimizin birbirine anlatması, aktarması, bu konudaki bilgisini artırması lazım. İnternet sitelerinde de zaten bu konuyla ilgili çok detaylı bilgiler var.
Evet.
İsteyen bütün izleyiciler
Harun Yahya Ork, Harun Yahya net sitelerinden girilerek diğer Mehdi İzade'den diğer sitelere de bakılabilir ve bir an evvel.
Evet. Tabii.
Değil mi Erkan'cığım? Yani bu zulüm, bu kargaşanın bitmesini istemek ama bir an evvel de bitmesini istemek. Yani 100 yıl sonra bitsin, 200 yıl...
O zaman istememek
ha, böyle yani. Bir şey söz konusu
sonra bu, bitsin dese bile birisi.
Bu insani bir şey değil, vicdani de bir şey değil. Yani orada Müslümanlar acı çekerken, zulüm görürken bu biraz daha bir 100-200 sene daha devam etsin demek bir Müslüman vicdanına sar mı böyle bir şey?
Aslında.
O yüzden bir an evvel bitsin demek. Zaten bu zamanda müjdelenmiş Hazreti Mehdi. Bu bir kere Hazreti Mehdi yani saf, temiz kalpli, hakiki Müslüman olan insanlar Mehdi'yi alelade bir insan değil. Mehdi seçilmiş bir insan bir kere. Yani Allah'ın seçtiği bir insan. Yani demokratik seçimle kimsenin seçip ortaya getirdiği beğenelim dur öyle bir insan değil. Allah mesela Hazreti Musa'ya söylüyor. Ayet-i Kerime'de buyuruyor. Ben seni seçtim diyor. Şu yani elçileri, peygamberleri, mücedditleri bunları Allah seçer. Allah seçir. Kasas suresinde bir ayet-i kerimede şeytanın hazırım. Şeytanın Allah'a sınırım. Seçim onlara ait değildir. Allah yaratır ve seçer. Seçim onlara ait değildir diyor. Allah'ın kaderde dilediği, yarattığı ve kendi takdir ettiği bir insan.
Evet.
Yani bir kere Mehdi Allah'ın vasıflarının yeryüzünde en yoğun tecelli ettiği insan. Mehdi öyle sizin benim gibi alelade herhangi bir insan değil. Yeryüzündeki, dünyada yeryüzündeki en adaletli insan. En merhametli insan. Değil mi? En şefkatli insan. Yani onun yeryüzünü adaletle doldurulacağı basıyor. Neden? Şey. Çünkü Allah'ın sonsuz adalet sıfatı dünyada en çok onda tecelli etmiş. Mesela geçmiş peygamberlerin de, elçilerde de onlar da öyle. Allah'ın isimlerinin en yoğun tecelli ettiği insanlar. O yüzden seçildikleri için öyleler. Kaderlerinde o. Onların yapabileceği o bir şey değil. Yani o Allah onları seçmiş. Kaderde elçi olarak insanlara göndermiş. Mehdi de öyle bir insan. Seçilmiş ve Allah'ın vasıflarını kendinde tecelli eden bir insan. Yani herkesin sıkıntısını kendine sıkıntı yapan, çileden geçmiş, insanların durumundan anlayan, mazlumun durumundan anlayan, yardım ihtiyacı olanına yardım edecek olan, yani insan kendindeki şefkati, merhameti bir düşünsün. Mehdi de ondan 1000 kat daha en az fazla şefkat ve merhamet olacağını bilsin. O yüzden öyle bir insanın gelişini gözlemek, bunu sevinçle karşılamak zaten o Müslümanın isteyeceği, seveceği bir şey olsun.
İnşallah.
Yani sadece menfaatine dokunanlar bu konuda karşı çıkabilir. Yani bir rantı varsa kendi hayatında kurduğu bir düzende, bir makam, bir mevki, bir şöhret, Mehdi gelince kaybedeceği dünyevi şeyler gibi süfli şeylerin peşindeyse, tamam yani öyle bir insan çekinebilir, erteleyebilir yüzyıllar sonrasında veyahut istemiyorum ben veyahut korkuyorum diyebilir. Neden korkacaksın? Allah'ın en merhametli, en adaletli, dünyayı aydınlığa, nura gark edecek olan bir insan geliyor. Allah gönderiyor. O yüzden bunu müjdelemek
sadece
önemli.
Sadece Müslümanların da değil, bütün Hristiyanların, Musevilerin, herkesin sevinçle karşılayacağı bir şey. Hatta hocamız da hep anlatıyor. Evet. Yani dindar olmayan insanların da, hiçbir dine mensup olmayan insanların bile mutlu olacağı, çok daha rahat yaşayacağı, çok daha özgür yaşayacağı bir ortam oluşacak.
Bunu tabii.
Ancak ve ancak hakikaten bir kötülük peşinde,
evet,
fitne fücür peşinde olan birileri istemeyebilir, hoş karşılamayabilir. Evet. Yoksa herkesin canı gönülden isteyeceği bir şey Allah'ın izniyle.
İnşallah. Bir de insanların aslında çok şükretmesi gereken bir dönem. Çünkü Hazreti İsa'nın, Hazreti Mehdi'nin gelişinin, Hazreti Mehdi'nin yeryüzüne gelişinin olduğu dönemde Allah bizi yaratmış.
Evet, inşallah.
Yani bu çok büyük bir nimet. Çünkü nice Müslüman alimler, nice sahabeler hep Hazreti Mehdi'nin döneminde olmak istemişler. Ama Allah bu dönemde yaşayan insanlara bunu nasip etmiş. Çünkü hocamızın da özellikle dikkat çektiği bir nokta var. İnsanlar inansa da inanmasa da İslam ahlakı dünyaya hakim olacak. Hazreti Mehdi de bunun başındaki insan olacak. Yani bu inansalar da inanmasalar da yardım etseler de etmeseler de kendileri mücadeleye girseler de girmeseler bu böyle olacak. Demek ki burada insanların şahsi vicdani olarak böyle müjdeli bir dönemde Allah'ın bizleri yarattığı için şükretmemiz.
Ve kendi adına ne yaptığına bakması. Veya
ona bakmamız gerekiyor. Çünkü biraz önce alametlere baktık. Peygamber Efendimiz'in 1400 sene önceden söylediği alametler detaylarına kadar artık. Yani detaylarına kadar çıkmış hepsi meydanda. Dolayısıyla yaşadığımız dönem ahir zaman ve Hazreti Mehdi'nin ilişi, Hazreti İsa'nın inişi kapsayan ahir zaman olduğu çok açık ortada. Dolayısıyla insan bunun şükrünü vermek için mutlaka manevi bir uyanış, manevi bir çaba içinde olması ve Allah'la yakın bağlantı içinde bu dönemin hakkını vermeye çalışması. Lazım.
Bakın söylediğiniz konuyla ilgili Kur'an ayetlerinden okumak istiyorum. Saf suresi 8. ve 9. ayet. Yani kimse engelleyemeyecek. Bu Allah kaderinde belli etmiş. Şeytandan Allah'a sınırım. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah kendi nurunu tamamlayıcıdır. Kafirler hoş görmese bile. Bunu engellemeye çalışıyorlar. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen odur. Öyle ki onu, hak din olan İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Dünya hakimiyeti. Ve Ebced'i de 2021.
Maşallah.
Müşrikler hoş görmese bile. Ayet böyle sonlanıyor. Yani müşrik olan, değil mi? Demin bahsettiğimiz yani menfaati peşinde olan, sadece Allah'ın rızasını gütmeyen, makamının şöhretinin peşinde Mehdi gelince o rantını elde edemeyecek, o makamı kaybedecek gibi dünyevi endişelerin içinde olan, şirk içinde olan, hoş görmese bile bu olacak diyor Allah.
Yani İnşallah.
Allah yeryüzüne...
Kaderde ne varsa o olacak.
Evet, bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Bakın ayetlerde İslam ahlakının hakimiyeti açık ve net bir şekilde müjdelenmiş bize.
Bazı insanların tabii ki hoş görmemesi, müşriklerin hoş görmemesi de ayrı bir mehdiyet alameti zaten. Evet. Zaten öyle olması gerekiyor. Hani Cenab-ı Allah bize bildirmiş, Hazreti Peygamber'i de vesile ederek ona karşı çıkanlar oluyor. Hatta yobazdan bahsediyor. Medine'deki bir yobazdan bahsediyor hadise. Hatta ona tabi olacak 70 bin sarıklıdan da bahsediliyor. Hazreti Mehdi'ye karşı çıkacak olan. Dolayısıyla
bunların, o da alamet.
Tabii bunların yaşanması da alamet.
Tabii. Medine'de bir alim çıkacak, karşı gelecek diyor.
Tabii.
Yani bunların hepsi bir alamet. Karşı çıkılacak.
Tabii.
Mehdi'nin zuhur alameti onlar da bildiğiniz gibi. Önemli. İsterseniz Nur suresindeki 55. ayeti de okuyayım. İnşallah. İslam'ın dünya hakimiyetiyle ilgili. Şeytandan Allah'a sınırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır.
İnşallah.
İşte Allah'ın vaadi.
İnşallah.
Ahireti vaad ettiği gibi Allah vaadinden dönmez diyor ayet-i kerimede.
Ve o vaadin şartı da sadece Allah'a kulluk edip hiçbir şeye ortak koşmamak.
Bakın,
Allah'ın izniyle bu gerçekleştiği zaman Allah'ın dilemesiyle.
Ne zaman? Hemen onunla ilgili bir cevap vermek için sözünüzü bölüyorum, kusura bakmayın. Vaad etmiştir. Zaman dediniz. Allah içinizden iman edenler ve salih amellerde bulunanlara vaad etmiştir. Bu cümlenin, bu ayetin ebcedi 2019. İşte o zaman yani Allah dünya hakimiyetini vaat ediyor. O dönemlere çok yakınız.
İnşallah.
İnşallah.
Ve onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. 2013. Bakın yani bir olabilir, acil 110 çıkabilir Ebced'in değeri, değil mi? 4200 evet. çıkabilir harf değerleri, bu kadar çok harf. Hepsinin tam 2010'lar 20'ler çıkması hakikaten mucize. Allah diğer bir işareti bize yani inşallah.
Maşallah.
Evet, ahir zamanın önemini inşallah biz her zaman evet. her gün işliyoruz ama evet. yani bu çok önemli bir konu olduğu için izliyoruz. Mehdi'nin varlığı, Mehdi'nin zuhuru, yeryüzünde evet. kargaşaları, savaşları barışa çevirecek olan evet. adaleti, insanların huzurla yaşamasını, sevgi, kardeşlik, barış içinde yaşamasını sağlamaya vesile olacak.
İnşallah.
İslam ahlakının yaşanmasına vesile olacak kişi olduğu için o yüzden ahir zamandan sıkça bahsediyoruz.
Evet.
Bizim üzerimize de sorumluluk bu. İnşallah. Yani izleyicilerimiz, dinleyenlerimiz, eşlerine, dostlarına, akrabalarına, İnşallah. Okuldakilere, tanıdığı insanlara bunlardan bahsetmekle sorumlular. Bizim gibi herkesi Müslümanlar bu müjdeyi versinler.
İnşallah.
Değil mi? Yani vicdanen bu dünyanın bu halinin değişmesini istiyorlar. Madem Müslüman, İslam ahlakının gelişmesini istemiyor. O zaman bunun için dua edecek.
İnşallah.
Onun kendi fiili duası da gayret olacak. O gayrette ne? Birisine bunu anlatmak. İki kişiye, beş kişiye bunlardan bahsetmek. Kaynaklar açık. Mesela harunyahya.org internet sitesi artık herkesin evinde var. Bir tuşla girecek.
İnşallah.
Binlerce orada eser kaynak bulacak. Yüzlerce. İnşallah. Rahat rahat hepsini okuyabilecek. Oturduğu yerden bir zahmeti de yok. Bir başkasına bunu müjdeleyecek.
İnşallah.
Gayret İman edecek.
Hakikatleri anlatacak.
Gayret edecek, evet.
Allah'ın dinini tebliğ edecek.
İnşallah.
Yani bu gerçekten de dediğin çok önemli. Mutlaka şöyle bakmak lazım. Yani öyle bir dönemde yaşıyorsak, ki yaşıyoruz Allah'ın izniyle. Bütün alametler bunu gösteriyor. Herkesin de kendi adına, hani ben bu dönemde kim yaşayan bir Müslümana
evet.
layık bir Müslüman olmalıyım. Yani buna hak eden bir Müslüman olmalıyım. Nasıl, ne yapmalıyım diye düşünüp elinden gelen çabayı duasıyla da fiiliyatıyla da göstermesi gerekir gerçekten.
Evet.
Bunun için de dediğin gibi yani yapılacak şeyler Allah'ın dilemesiyle çok da kolay. Kendi bilgisini artırıp, bol bol dua edip, haramlara helallere dikkat edip, Allah'ın sınırlarını titizlikle koruyup, bunun böyle yapılmasını önce yakınlarından başlayıp herkese tavsiye edip, öğüt verip, elindeki bütün kaynaklarla da Allah'ın varlığını, birliğini, bu kutlu dönemin yaklaştığını, Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiğini, ahir zamanda olduğumuzu, Allah'ın izniyle Hazreti İsa'nın yanımızda olacağını,
tabii.
Müslümanlarla birlikte olacağını müjdelemesi yapacağı en güzel faaliyet. Bunları yaparak da herkesin kendi ahireti içinde bir çabaya girmesi lazım. Yani bütün bunlardan da hepimizin kendi adımıza o sonucu çıkartmamız lazım inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Konuyu tamamladık ama birkaç dakikamız daha var. Arzu ederseniz demin bir
evet,
sevimli bir canlıdan bahsediyordunuz.
Bir sürü var.
Evet.
Maşallah.
Maşallah. Son derece sevgi dolular. Allah
biri kedi biri köpek mi bunlar?
Evet.
Ya şunun mazlumluğu ne kadar insanı tırmalıyor sevgi olarak yani. Hakikaten.
Şunlar da.
Süper elipatilere bak daha da duruşu. Balığı izliyor.
Evet.
Oh. Ne kadar yani evet, sevimli, hakikaten insanın merhametini celbeden.
Evet.
Özellikle yani, yavru olan bütün canlıların yavruları. Dehşet sevimli maşallah.
Böyle darilistlerin bir anlatımı var, sürekli doğada bir çatışma var, bir bencillik var. İşte o çatışmadan, kavgadan kim şey çıkarsa, güçlü çıkarsa evet. o hayatta kalır. İzahları var. Halbuki her bir fotoğraf onların Darwinist izahların hepsini
yok ediyor.
Yok ediyor gerçekten.
Sevgi var, şefkat var.
Yani hayvanlarda Allah tabii, o sevgi, şefkati bize gösteriyor. Yani bunların olması hepsinin yaratıldığının i̇nşallah. Apaçık delilleri.
Hayır, bir de o mesela yavru canlılarda o mesela kedi yavrusunun o yüzündeki ifade yani hani etten kemikten öyle bir şey nasıl olur yani o tüylerden şeylerden bir canlı bu kadar mazlum, bu kadar masum nasıl bakabilir? Ya da insanda böyle bir heyecan nasıl meydana
değil
getirebilir?
Mi? Tabii.
Allah'ın tecellisi. Yani, tutan da sevimli.
Kuzu ayrı sevimli, çocuk apayrı.
Maşallah.
Maşallah. Aa, ne güzel. O kaplan mı?
Aynı evet. Ama arada şey cam var.
Ya fok değil mi? Bütün canlılarda bir merhamet var yavrusuna karşı. Evrimcilerin izah edemediği de başka bir konu değil mi? Doğada çatışma olsa birbirine ezmeleri gerekiyor. Halbuki şefkatle yaklaşıyorlar, birbirleriyle yardımlaşıyorlar.
Hayır, zaten her şeyi maddeyle açıklamaya çalışırken yani insandaki şefkati, merhameti neyle anlatacaklar? Yani insanın şu canlılara baktığı zaman içinde hissettiği şeyin neyle anlatabilir ki bir evrimci?
Tabii.
Yani Allah'ın üflediği ruhtan kaynaklanan şeyler inşallah.
Vaktimiz tamamlandı.
Sonlarına geldik. İnşallah yarın sayın izleyicilerimiz yine Harun Yahya TV'de akşam 9'da Allah izin verirse beraber olacağız. Hepinize hayırlı günler dileriz.